Şimdi o zaman ereksellikten nesnelliğin tamamları ereksellik değil mi? Ondan sonra hikayeye geçiyoruz. Ve şimdi şey var, birkaç nokta var. Acaba daha önceki konularda, mekanik ve kimyada şey var mı? Ele alacağınız nokta var mı? Yoksa ereksellik özneldi ve şimdi ereksellik doğrudan doğruya kendini doğrudan doğruya realize etseydi bir araç gerekmeyecekti. Ya da bir orta terim gerekmeyecekti. Değil mi? Erek niye kendini doğrudan doğruya realize etmiyor? Niye araç gerekiyor?
Çünkü mutlaka bir şeyi nereye olmak durumunda.
Tamam.
Yani mutlaka dolaylı bir süreç erek.
Yani şimdi bir insan düşünelim, bir şeyi bir yere gitmeyi amaçlıyor. O amaçla da erek. O özel erek. İlkin gitmemiş olduğu durumda ya da yani A noktasından B'ye gitmek istiyorsa A noktasındayken amaç öznel. Öyle diyor Hegel. Yani denebilir ve B'ye gitmesi amacın nesnelleşmesi olacak. Onun için yürümesi gerekiyor. Yani bir araç kullanması gerekiyor. Yürümeyi bir araç olarak ya da araba yolculuğunu bir araç olarak kullanıyor. Bu neden bu zorunluluk var? Yani
süreçsel bir şey yani.
O süreç...
Süreçle çok doğrudan ilgili gibi geliyor.
Araç terimi var ama orada. Kavram olarak dikkat ettiyseniz evet, araç kullanılıyor.
Erek kendi için varlık olmasıyla ilgili.
Erek araç. Erek.
Eriği ortaya koymak için bile bir şey gerek. Yani ereğin erek olması için onu ortaya koyan bir şey olması lazım.
Yani...
Onun için araç.
Bir dakika, bir daha söyle başka, yani tam anlayamadım.
Ereğin erek olması için
evet.
Onu ortaya koyan başka bir şeyin olması
niye?
Gerekiyor.
Niye? Özne koyamaz mı ortaya?
Yani özne olması
ben,
lazım.
Ben B'ye gitmek istiyorum, A'dan B'ye gitmek istiyorum. Tamam. O planım...
Ama
o
özne amacım. Koyuyor bile olsa yine özne araç olacak o zaman da.
Özne dolayısıyla olmuş olur.
Erek yerine sonucu alsak, sonuç kavramını.
Tamam.
Sonuç kavramı da böyle bir aracı gereksinmez mi kavram?
Amaç, araç ve sonuç. O üçlü değişik terimler kullanırsak öyle anlatılıyor. Amaç, araç ve sonuç. Niye araç?
Araç mutlaka bir dolaylılığı anlatıyor da.
Evet.
Yani araç tek başına olamaz. Araç mutlaka dolayı gerektiren bir şey.
Gereksinim dürtü.
Şey için araç çünkü o.
En yakın erek örnekleridir. Bu sayfa erek bilim paragraf 204'te gereksinim dürtü diyor. En yakın erek örnekleridir. Bunlar da açsa.
Dürtü düzeneksel yani, değil mi? Düzeneksel kavramı. Dürtü. Ereğe düşen bir şey.
Fiziksel dürtü olabilir. Fiziksel dürtü. Yani hiçbir demiyor burada. Bu trim.
Dürtü de düşünce yok ki. Ereksel var.
Gereksinim de bilinç olabilir. Ya hayvanın gereksinimi de olabilir, insan gereksinimi de. Bunlar en yakın erek örnekleridir diyor ve bu gereksinimlerin karşılanması için yani
araç kullanır.
Susursan içme gerekiyor. Böyle bir şey var. Bunlar diyor dilimli öznenin kendisinin içerisinde yer alan duyumsanan çelişkilerdir. Duyumsanan çelişkiler. Yani henüz yalın öznelik olan bu olumsuzlamayı olumsuzlama etkinliğine geçerler. Etkinlik gerekiyor. Yani olumsuzlamayı olumsuzlama doğrudan doğruya yer alan bir şey değil. Yani açlık bir olumsuzlama. Ya da bir olumsuzluk. Belki de onu kullanması gerekiyordu. Onun olumsuzlanması gerekiyor. Onun olumsuzlanması bir etkinlik.
Yani ve orada doyum, çelişkinin giderilmesi.
Amaç doyum. Evet. Sonuç ya da. ve burada bir etkinlik gerekiyor. Onun mantığını çıkarmak çok önemli. Yani burada Hegel'i ne kadar dikkatli okursanız okuyun, öyle açık bir şey yok. Aracın zorunluluğu konusunda açık bir mantıksal önerme falan getirmiyor. Orta terim olarak söz ediyor ondan. Tasının iki ucu ve orta terim. Yani tasım olarak baktığınız zaman tamam, üçlülük gerekiyor ve orta terim.
Yani burada şimdi okuduğun yer, yanılmıyorsam gereksinim dürtü en yakın ereksel örnek verilirler diyor. Sonra da diyor ki bunlar dirimli öznenin kendisinin içerisinde yer alan, uyumsanan çelişkidirler.
Evet.
Ve henüz yalın öznellik olan bu olumsuzlamayı olumsuzlama etkinliğine geçerler. Bir kere niye çelişkidirler onu anlamadım.
Gereksinim bir çelişki.
Niye?
Yani neyin çelişkisi?
Açlık ve topluluk şeyi. İlerilmesi gerekiyor.
Evet. Yani dirimle özlenip bir çelişkisi olarak koyuyor bunu ortaya. Ben neden çelişkisi olarak?
Kendilerini
açlık, dirim olumsuzlanması gereken bir şey. Efendim? Açlık, dirimlilik için, dirim için, yani canlı için giderilmesi gereken, ortadan kaldırılması gereken bir şey.
Bir dışsallığa
çelişkisi. Öyle mi? Açlık, ölüme getirir. Yani yaşamla bağdaşıyor.
Yaşamla bağdaşıyor. Aç kalmayı sürdürürse ölecek o.
Ve doyum özne ve nesne arasındaki barışı kurar diyor. Arasında ki atacağız, barışı kurar. Tamam.
Ne barışı kuruyor? Araç mı?
Doyum.
Doyum.
Doyum dedik ya şey. Sonuç ya da amaç erek olan şey. Çünkü henüz var olan çelişkide, yani gereksinimde diyor, ötede duran nesnel kendilik ya da nesnel şey, öznel olanla birleşme yoluyla benzer olarak bu tek yanlılığına göre ortadan kaldırılır. İtki diyor, burada aşağıda yine önemli bir şey var. Bir bakıma öznel olanın nesnel olandan daha az olmamak üzere salt tek yanlı olduğunu ve hiçbir gerçekliği olmadığını pekinlidir. Hegel bunu birçok noktada belirtiyor. Hayvanlara örnek olarak alıyor burada. Hayvanlar bile diyor sonluların gerçekliğinden kuşkudadırlar diyor. Hatta emindirler onların gerçek olmadığını diyor. Onu yiyerek gösterirler diyor.
Espri
yapıyor. Evet. Ama iyi bir espri. Yani sonluyu şey yapanlara
gerekli hakkı verir onlara.
Evet.
Ya o zaman örneğin şey içinde aynı şeyi düşünebilir miyiz? Mesela kanibalizm dedikleri yan bakım. Yani Afrika'daki bir takım kabileler o ilkellikleri içinde yeme ihtiyacıyla insan da yiyor. Yani sadece hayvanı yedirerek yemiyor, insanı da yiyor.
Evet. İnsanı yemenin değişik güdüleri var. Örneğin
var mı işte mesele orada zaten. Yani varsa nedir?
Sovyet Rusya'sında bu sonradan açığa çıktı. Bu özellikle Kafkaslar'da o kıtlık zamanlarında, iç savaş zamanlarında insanlar aile üyelerini yiyorlarmış. Yani şimdi bu gereksinimden bazı yerlerde onları kendi bedenlerine katmak için ya da onlarla özdeşlik. Bazı erkekler kadınları kesip yiyorlar. Bu şey.
Sevgisinden
ötürü.
Yarım seni
diyor ya. Yiyorlar. Yani yamyamlığın değişik bir
türlü. Sokakta yarım seni diyerek bozulmamak lazım.
Demek ki
sevgisinden ötürü içselleştirmek istiyor.
Şeyler var, değişik tarihsel güdüler var ama hepsine yamyamlık denir mi?
Şimdi tabii işin esprisi bir tarafa ama gerçekten yapılıyor bu. Yani kabilelerde de işte Afrika'da veya belki Suriye'de gibi başka
nasıl geldi
başka peki yörelerde şey gereksinim doyum karşılanması doyum meselesi geldi yani olay sadece gereksinimin karşılanması ise
açlık
o koşullarda insan. O koşullarda açlığını gidermek için icabında insanı da yiyebiliyor.
Moral varlık
burada şunu moral mı söyleyecektim?
Moral olarak
insan bir boyut yok. Hiçbir şey yok. Yapıyor. Moral hiçbir şey yok.
Evet. Ya moral insan açlıktan ölmeyi kabul eder.
Evet.
Ölür.
Evet.
Ama ilkel insan o doğa durumundaki insan, yabanıl insan yamyamlığa başvurabilir.
Yani bir öyle bir olay vardı. Bir yerde bir uçak kazasında işte çok yüksek bir mevkiye...
Ant ağlarında. Ama orada ölülerin...
Orada öyle bir hikaye var. Evet. Yani ölen insanlar tabii açlıklarını gidermek için orada yaşar durumlar kalmış olan diğer ölmüşleri yemişler.
Evet. Yani orada o... işte ona yamyamlık... denemez. Denmez.
Dokuzda orada... mecburiyet hali deniyor o durumda.
Ne? Yani,
zorunlu İslam kitabı yazıyor. Daha bugün de dedim Kur'an'da hastalar yenebiliyor.
Mecbur evet. Kaldığınız zaman o haram olmaz diyor.
Öyle mi var? Nerede? Pardon.
Yasak haram.
Nerede var?
Domuz, kan.
Umutla
yaptırılıyor. Kesilmeyecek
bir tane. Zorun, evet. O zaman ölürler mi?
Onu diyor mecbur.
Koşullu veya sıramadan yapmayın. O zaman başarılı bir insanı içip öldüğünü biliyoruz. Yine suç yok. Orada da yok. Yani.
Genel haram var. Allah'ın kesilmemiş hayvanlardan.
O zaman başarılı yediğiniz bütün etkiler böyle.
Yok şey o ya. Yani şekil şartı yerine getirmemiş olan İslami kesme usulleri falan var herhalde.
Yani mecbalatı gerçekleştiren olan hiç onunla alakası yok yani. Usullar bacağından her geçeni atıyorlar.
Önemsiz bir şey yani.
Erek konusuna bak. Yani bu doyum...
Bu çelişkinin giderilmesi olayında burada tabii dediğin gibi hiçbir ahlaki bir boyut yok.
İtki ne? İtki yani. Nedir? İtki şeydi. Bir Freud
içsel bir şey.
Bir mi? Uyarı. İçsel ya da dışsal. Yani uyarı uyarı bir örgenliğin eksiksizlik durumuyla bağdaşmayan bir durum. Yani uyarı varsa orada acı var. Çünkü eksiksizlik durumu yitirilmiş ve açlık durumunda beden besin istiyor ve o besinin istenmesi için bunları Hegel burada dikkate almıyor. Yani besin, karnı acıkan bir insan niye acı duyuyor? Çünkü midesi asit salgılıyor diye düşünüyoruz. O asit mideyi şey yapıyor, yakıyor ve o acı durumu ya da uyarı durumunun varlığı bir çelişki. Niye çelişki?
Hayatiyetine evet. Zarar verme.
Şey. Yani genel anlamda hiç bir şey eskime. Terimleri şöyle ya da böyle koyulabilir. İşte. Uyarı şey, organizmanın istemediği bir şey. Organizmanın istediği şey uyarısızlık ya da nirvana durumu. Tam doyum durumu. Yani tam doyum durumunu isteyen bir organizma doyumsuzluk durumuna düşerse çelişki ortaya çıkıyor. Bu yeterli olabilir. Örgenliğin ideal durumu olması, yani örgenliğin kendi doğal durumu şey, doyum durumu.
Doyum durumu.
Evet, isteksizlik. Aslında o da ölüm. Yani isteksizlik durumunun kendisi de şey, ölümden hiç de farklı bir şey değil. Çünkü devimsizlik, itkisizlik, dürtüsüzlük, güdüsüzlük ve örgenlik o duruma gelmek istiyor. Yani insanlar sürekli olarak o nirvana durumuna gelmeye istiyorlar. Nirvana durumuna gelmenin kendisi, Spinoza'yı kullanırsak bu haz şey diyordu, daha kötü bir, daha yiğin bir acı durumundan daha az yiğin bir acı durumuna geçmek. Yani doyumun ya da hazın şey olması gerekir. Onun da çelişki içermesi gerekir. Yani bir insan sürekli olarak tatlı yerse tatlı hissetmez. Tatlının o yokluğundan tatlıya geçerse, tat duyusu orada doyum, haz şey yapacak.
Şöyle demek mümkün mü Aziz? Gereksinim genel olarak giderilmesi gereken bir şey, ortadan kaldırılması gereken bir şey ve onu ortadan kaldıracak şey karşıtı. Bu karşıtlık olumsuzluk şey, çelişki.
Örnek verebilir misin?
İşte açlık ancak gidermek için toplukla giderilebilir. Topluk onun karşıtıdır. Evet. Çelişki burada.
Yani açlıktan topluğa geçiş haz oluyor. Ya da tabii açlık acıya karşılık düşüyor ve haz için acı gerekiyor. Yani sürekli haz durumunda kalmak, sürekli nirvana'da kalmak şey değil.
İnsana, dışsal bir nesne. Yani insan otomatikman istenci o doyumu sağlamak için dışsal nesnede ve her an acıkıp doyuma ulaşıyor. Acıkıp doyuma ulaşıyor.
O araç, evet. Dışsal nesne dediğin zaman araç gerekiyor. Yani oradan geliyor. Araç, açlık ve tokluk. Bunları öznel erek ve nesnelleşmiş erek diye alırsak arada şey var, bir nesne var. Yani o topluğa götürecek olan bir nesne gerekiyor. O araç. Bu
araç o değil mi?
Yiyecek.
Çelişkiyi çözen şey araç.
Evet.
Ruhsal, batı terim. Ruhsal gereksinimler için de aynı kategorileri kullanabiliriz.
Kesin tabii ki.
Ama tipsel bağlama giriyorsunuz.
Fark ediyorum. Yani kavramlar yine de düşer.
Ne var? İki birinciler.
Aslında gereksinim
uyum açısından bahsetmez.
Gereksinimin kendisi tinsel bir şey.
Bir tanesinde ördeksellik var, ötekinde.
Gereksinimde tinsellik yok mu?
Var.
Var.
Yani Cengiz'in dediği için söylüyorum.
Evet.
Tinsel bağlamda düşünüyorum.
Cengiz'in dediği ekonomide de geçiyor. Yani zaruri ihtiyaçlar tatmin olduktan sonra ancak kültürel ya da tinsel ihtiyaçların tatmini aranır diyor.
Tamam. Aristoteles.
Maslow.
Aristoteles diyor. İnsanlar yani, ancak tabii altyapıyı tamamladıktan sonra, ekonomik gereksinimlerini karşıladıktan sonra düşünmeye başladılar diyor. Yani
Maslow'da
din, şey, bilimler felsefe.
Mısır sonra rahiplerinin
örneği. Evet, değil mi? Ona benziyor mu? Evet. Mısır rahiplerinin.
Evet, bir şey de okudum ben. Yani neresinde gözüme çarptı bilmiyorum.
Evet. Yani
matematik ileri gitmiş olmanın sebebi olarak gösteriyor.
Onu Hegel, evet Hegel aktarıyor. Başları ön sözde aktarıyor. Birinci, yani büyük mantığın ön sözünü aktarıyor. Tamam, o araç burada kendini gösteriyor. Ama onu mantıksal olarak zorunlanır bizim göstermemiz gerekiyor. Onu yapacağız. Daha yapmadık. Yani niye araç gerekiyor? Araç gerektiğini biliyoruz ama mantığını bilmiyoruz. O zaman
zülde olmadığı için, ayrı olduğu için.
Evet, yeterli mi?
Araç başka neden gerekir ki? Yani belli bir ereğe ulaşmak için bir araç gerekiyorsa kendinde yoktur o.
Araç araç niye gerekiyor?
Yani kendinde olmayan bir ereğe ulaşmak için araç gerekiyor.
Ya tokluk
yani erek gerçekleşmiş olsa zaten araca gerek yok.
Doğru. Görgül olarak açıklıyoruz da mantıksal
yani
olarak
söylediğin doyumla ilgili olarak, yani nirvana durumuyla ilgili olarak söylediklerini de yani o ışık altında düşünürsek
evet.
Aracın gerekliliği bir zorunlu olarak ortaya çıkıyor zaten.
Tamam, dediğim gibi görgül olarak açıklıyoruz.
Ereğin kendini dolaylılaştırmasının yolu mutlaka bir dışsallıktan, bir araçtan geçiyor. Yani erek kendini nasıl dolaylılaştırabilir?
Şimdi Hegel yani şöyle düşünüyor. Erek genel evet. Ve belirlenimsiz, dolaylısız olan.
Belirlenimsiz, evet.
Evet. Bunun ilk adımı tikelleşmek ya da
belirleme çıkması lazım.
Bu aşama araç aşaması.
Evet.
O yüzden aslında araç şeyin kendisinden geliyor. Ereğin kendisinden geliyor. Ya da amaçtan geliyor. Yani tekelleşme, ereğin kendi belirlenimi olduğu için o zaman
potansiyel olarak araç
amaç ve aracın birliği var. Var. Yani bir amaç varsa o amaç ancak kendisiyle dolaylı kılınırsa kendini nesnelleştirebilir. Öyle dememiz gerekiyor.
Evet.
Yani amaç ve araç bir olmak zorunda. O yüzden işte amaca ulaşmak için her türlü araç mübahtır falan deniyor ya. O boş söz. Yani bırakalım yanlışlığını, olanaksız bir şey. Evet. Çünkü amacın ve aracın birliği var. Ya da araç şeyden çıkmak zorunda.
Amaçtan.
Amacın kendisinden çıkmak zorunda.
Yani, ama daha amaç da çıkmadı ki yani amaç diye bir kavram da yok ki.
Erek var ya.
Erek kendi için var.
Erek nasıl çıktı? Yani tamam
kimyanın, kendi için varlık şeyin birliği. De,
yani neden kendi için varlık?
Mekanik ve kimyanın birliği de.
Yani neden kendi için varlık? Mesela diyor ki nesnel özgür kavram erektir. Bu ne demek?
Nesnel özgür kavram. Şimdi orada kavramın o zaman tekrar kavramın şeyine döneceğiz.
Özler kavrama karşıt olarak
söyledi.
Benziyor ama hani onu tutamıyorum.
Öznel kavram. Nesnel öznel kavram mı dedi?
Evet.
Özgür.
Özgür kavram.
Özgür kavram.
Bu nesnel özgür kavram erektir diyor.
Evet.
Yani bu özgür kavram lafı sürekli geçiyor. Hmm. Veya varoluş, özgür varoluştur diyor birçok yerde.
Özgürlük kendisi belirlenmesi emleniyor.
Şey. Yani erek özgür varoluştur diyor bir yerde.
Burada işte bu ama erek ve araç ilişkisi tam da bu değil mi? Yani erek araç ve ilişkisi ne dedi? Kendi etkinliği olması, kendini dolaylılaştırması, birilerine çıkarması. O aracın ereğin kendini olgusallaştırması diyelim. Yani dolayısıyla bu bir özgürleşme diyebilir miyiz? Evet. Bu biraz
özgürleşme kavramın zorunluluğuyla aynı olmadı, şey. Ama. Yani ben de şu anda yerini belirtemeyeceğim ama kavramın zorunluluğu aynı zamanda onun özgürlüğü diyor Hegel. Yani orada özgürlük ve zorunluluk kavramlarının
kavramın gerçekliği gibi söylüyor sanki bir yerde.
Özgürlük zorunluluğa özgürlük zorunluluktur. Prensesine mi gideceğiz?
Tamam, mantıksal olarak onu anlamak zor değil. Ve burada ayrıca Hegel'in özgürlükten söz ederken henüz istençten söz etmiyor olmasını da düşünmemiz gerekiyor. Yani ama zorunluluk kavramı çıktı töz bölümünde. Zaten zorunluluktan ya da tözden kavrama geçiş, zorunluluktan özgürlüğe geçiş oluyor. Onları söyledi, açıkça söylüyor. Ama özel olarak özgürlük kavramını şey yapmıyor, bir yerde almıyor. Yani öyle bir başlık yok en azından. Çünkü özgürlük din alanına ait olan bir kavram. İstenç de var. Ama burada istenç de var. İstenç kavramı da var son bölümde.
Yani burada çıkmadı yani. Bu aşamada daha çıkmadı.
Şimdi özgür kavram dediği zaman yani onun kavramın genel karakterini belirtiyor olduğunu düşünebiliriz orada. Yani çok özel bir şey söylemekten çok
özgür kavram erektir.
Evet.
Bunu anlarsak sanki çıkacak her şey gibi.
Şöyle anlayabiliriz. Birçok yolu var aslında. Örneğin erekte bir öz belirlenim var. Erek kendini belirliyor ve o bir kendisi özü, ereğin kendisi ya da o şeyin özü diyelim, kendini realize ediyor. O kendini realize etmek öz belirlenim. Öz belirlenim de özgürlük dediğimiz şey.
Mekanikle belki karşıtlık içinde, mekanikteki o kavramın dışsallığı, evet, dolayısıyla kendinde olmaması, özgür olmamasını o bağlamda sanıyorum şey yapıyor.
Mekanizm olmuş.
Mekanikte özgürlük yok çünkü...
Mekanik daha önce değil mi?
Önce mi?
Erek kavramından bahsediyor orada. Tamam, o açıklasa da ama ya erek çıktığında orada mekanik zaten çıkarsanmış demektir.
Ama saf mekanik olarak alındığı zaman mekanikte bir ereksellik yok.
Yani oradaki yani kavramın kendinde olmayışı nesnenin dışında olması anlamında
dışsal bir şeylik var, mekanizma, yani mekanik.
Öyle anlıyorum, ne ölçüde doğru çok emin değilim.
Mantıksal olarak aracın zorunluluğunu çok biliyor muyuz?
Ereğin kendini tikelleştirmesi mantıksal aşama o. Yani erek İlkin dolaşsız ya da genel olarak düşünülüyor ve ya da eğer tasım yapısını düşünecek olursak o zaman ilk moment evrensellik momenti ve kendini tikelleştirmek durumunda. Yani araç amacın kendini tikelleştirmesidir.
Orta
ya da realize etmesidir diyeceğiz.
Tasım olarak orta terim.
Evet.
Ustallığı sevgiler sözüyle
üstüne
göre.
Evet. Tasım. Yani orada tasım yapısından çıkarabiliriz. Yani Hegel'in kendisi de o tasım yapısını açımlayarak ya da onu kullanarak bu şeyi açımlıyor bölümü ve şimdi bunları bir de biz ayrı ayrı düşünüyoruz. Yani amaç, araç ve sonuç aslında üçü de bir ve amaç, sonuçta amaçtan başka bir şey yok çünkü, değil mi? Bunun birliğini düşünürsek, yani bu bir tasım oluşturuyor erek ve bunun terimleri bir, yani terimler şey değil, ayrı değil ve amaç ve yani özler erek ve nesnel erek arasındaki ayrım ya da amaç ve sonuç arasındaki ayrım sadece özellik ve nesnellik ayrımı gibi görünüyor ikisi de. Biri amacın gizli biçimi, henüz olanak demiyoruz yani, çünkü o elimselleşmeyle daha, elimselleşmeden daha başka bir ilişki var burada. Erek ve ereğin realize olmuş olmuş biçimi ereğin özler biçiminden şey değil, farklı değil. Yani bir yere gitmek istiyorsun, kapanına gidiyorsun. Gittiğin zaman, elimsel olarak gittiğin zaman aynı işi, öznelliği nesnel alanda yerine getirmiş oluyorsun. Yani amaç ve sonuç bir. Gitme dediğimiz şey ise, araç olarak gördüğümüz şey ise, o ikisinin birliğinden oluşuyor. Dolayısıyla ikisi de orada kapsanıyor. Ve onun da aynı şey olması, sözünde aynı şey olması gerekiyor.
Doğa akın ilişkisi de evrensel bir ilişki.
Ve evrensel tikal ve tekil olduğu için gelişme var bu gelişlerde, değil mi? Aynı zamanda. Gelişiyor.
Yani o
gelişler gelişme diyebiliriz.
Araç, gelişme aracın yani orta terimin bir tipi olabilir. Çünkü her
araç tipi, amaca göre gelişmiş bir tiplik.
Tamam.
Aynı zamanda yani, sonuçta araç için belki.
Amaç yani realize olmuş amaç.
Real olmuş, edimsel olmuş.
Evet. Orada gelişme uyuyor mu o şeye?
Çünkü ortaya çıkıyor, tekilleşiyor.
O anlamda açığa çıkmış.
Açığa çıkmış.
Evet. Tamam. Yani bu yine amacın...
Çizgiye de uydurmaya çalışıyorum yani gelişim, ya moment arasındaki geçiş.
Evet. Yani çok uygunsuz değil en azından. Ama yürümeyle gelişmeyi aynı şey olarak
düşünüyorum. Tabii alışık değiliz mantığın bazı geçişlerinde.
Evet.
Tarih özgürlüğün aracıdır gibi böyle bir ereksellik ilişkisi kurabilirsin çok artık.
Tarih yerine insanlığı araç olarak görmek lazım orada. Tarih
o zaman burada Usun hilesiyle ilgili bir bölüm var biliyorsunuz.
Ben onu soracaktım. İnsanlık demek
de,
dedik ya, erekle aracın, amaçla aracın birliği. Demek ki ancak insanlıkta tarih özgür olabilir. Yani araç orada insanlık.
Evet.
Ancak insanlıkta timde şey olabilir, özgürlük olabilir.
Usun hilesi hangi bölümdeydi? Bu şeyde hatırlıyor musunuz? Hani paragrafta daha doğrusu. Yani bir yararcılık konusu var burada, ona değiniyor. Onu biz de kaçırmayalım ama bir de Usun hilesiyle ilgili bir şey, pasaj vardı. O anlatımı da kullanıyordu. O zaman şuradan indeksten bulayım onu.
Saniye. Sonrası.
Usun kurnazlığı 296 sayfa 296.
Başta da vardı öyle bir şey.
Var çok yerde.
Nesnelliğe girişte bir kavramda.
Şimdi paragraf 209 burası şey anlamlı. Yani ereksel etkinlik kendi aracı ile henüz dışa yöneliktir. Çünkü erek de nesne ile özdeş değildir. Yani bu nesne araçtan söz ediyor. Buna göre o da ilki nesne ile dolaylı kılınmalıdır. Şimdi nesne olarak araç bu ikinci öncülde tasımın öteki ucu ile varsayılan nesnellik ya da gereç ile dolaysız bağıntı içindedir. Araç tasımın öncülüğü ile ve vargısı ile bağıntı içinde. Bu bağıntı şimdi ereğe hizmet eden ve gerçeklikleri ve özgür kavramları erek olan düzeneksellik ve kimyasallık alanıdır. Burada araç kimyasallık ve mekanikle ilişkilendiriliyor. O şu an soru işareti olarak duruyor. İçinde nesnel şeylerin kendilerini birbirleri üzerinde aşındırıp ortadan kaldırdıkları bu süreçlerin gücü olarak öznel ereğin kendini onların dışında tutması. Araç aşınıyor. Araç kendini tüketiyor.
Şey var. Burada öznel erek demekten niye böyle bir şey yapıyor?
Henüz yerli olmamış. Evet, tamam. Henüz öznel erek ve erek ve nesnel erek Yani erek araç kendini tüketiyor. Bu aşındırma falan yani Hegel'in kullandığı şeyler, terimler. Bu süreçler, bu süreçlerin gücü olarak öznel ereğin kendini onların dışında tutması ve onlarda kendini saklayan olması. Bu olgu usul hilesidir diyor. Şimdi dünya tarihine bakarsak tin ereği var. Öznel erek. Tin başlangıçta öznel erekten başka bir şey değil. O şeylerin, Rousseau'dan öncekilerin doğa durumu dedikleri şey gerçekte öznel erek durumundan başka bir şey değil. Yani orada soyutlama durumu. İnsan homo sapiens ortaya çıktığı anda eğer homo sapiens ise çıkar çıkmaz doğa durumu ortadan kalkıyor demek gerekir. Yani çünkü tin doğa durumunda kalması olanaksız bir varlık. Hayvan doğa durumunda kalabilir. Tin eğer tin ise homo sapiens tür olarak ortaya çıkar çıkmaz.
İlk adamında o tinselliği koymak zorunda.
Evet, düşünsel, estetik ve moral davranışına başlama durumunda. Onun nasıl olduğunu onu biraz biyolojiden şey yapacağız, bekleyeceğiz ama onlar hiçbir şey
etkilemiyorlar. Altlardaki Adem ve Havva'nın da incir yaprağıyla örtülmeleri de buna biraz...
Evet. Aslında elmayı yemek o anlamda şey, yani ilk adım o zaten evet. Belki de elmanın yenmesi.
İlk adım suç işlemek ya da Tanrı'ya yasağı çiğnemek ve onun arkasından da utanmak. Yani utanmayı... doğa durumundaki insan bir süre sonra öğrenmiyor. İnsan olur olmaz.
Yasak daha önce mi var?
Var.
Yani yasak daha önce var. Ondan sonra mı?
Hayır. Yani homo sapiens ortaya çıkar çıkmaz elmayı yiyor. Ve suç işliyor. Ve suç, utanıyor. Çünkü suç duyuncu olur. Var.
Suç o doğmadan var mı?
Suç dediği ya belirlenime suç. Çıkmak. Yani daha öncesi tam bir evrensellik, soyut durum. Meyvenin, yasak meyvenin yenmesi bir anlamda bir çelişkinin oluşması ve yani şeyin herhalde tinselliğin açığa çıkması.
Evet, şey, meyvenin yenmesi evet, tinselliğin kültürel bir davranış.
Evet.
Yani homo sapiensin ilk kültürel davranış, yani bu yeryüzünün tarihinde ilk kez ilk kültürel davranış nedir? Elma yemek değil herhalde. Elmayı maymunlar da yiyor. O bir kültürel davranış değil. Değil mi?
Evet.
Yasak elmada olmadığına göre insanın elmayı yemesi, muzu yemesi falan çiftleşmesi bunlar şey değil. Tabii kültürel davranışlar değil.
Şey
evet, ilk kültürel davranış ne olabilir? Kimse bilmiyor.
Yan yana geldim.
Yani düşünce içeren, istenç içeren
istenç
ya da duyunç gösteren bir davranış biçimi.
Bu olan gülümsemeleri
örtünmeleri
gülümsemeler
gülümseme tinsel bir davranış. Evet. Onun içinde bir gerekçe olması gerekiyor.
Yasağın farkına varması.
Yasak yok ama.
Yok işte ama yasağı
yasak, koyması. Yasağı düşünebilmesi, koyması, duyunç evet. Edimi ve o kültür.
Evet.
Şimdi usun hilesi. Usun hilesi şu, tinin hilesi belki de ya da usun hilesi deyimde kalalım. O potansiyel özden erek dedik, tinin durumu, doğa durumu denilebilecek olan şey. Orada o ereğin şey sorusu vardı, tin neden tam açılmış olarak ortaya çıkmıyor? Bütün kavramları belirtik olarak kafasında açılmış olarak, yani tamamlanmış olarak.
Özgür olarak.
Evet, özgür olarak, bilgili olarak ve duyuşlu olarak, yani gerçek insan, insan kavramına uygun olarak ortaya niçin çıkmıyor? Niçin? Doğa durumunda. Çünkü doğadan geliyor.
Çünkü o da oluş, o da bir varoluş.
Neden? Onu çıkarmaya çalışıyoruz. Yani tin için neden tarih gerekiyor ya da niye tinin büyümesi gerekiyor? Tin çünkü doğal bir kavram değil.
Öbürü de tam tanrısallık gibi bir şey oluyor. Yani o da o zaman, o zaman evrensellik gibi belirlenime çıkmamak gibi bir şey. Aynı şey. Başlangıç durumuyla belki aynı
olan şey. Yani, sap diye olsa daha iyi olacak.
Henüz belirlenime çıkmamış bir tinsellikle tüm evet. Gizliliği saklayan tinsellikle tüm gizliliği açılmış şey
aşağı yukarı aynı belirlenimsizlikte diyebiliriz. Yani o süreç...
Gerek olduğu için mi?
Aşağı yukarı kaldırırsak, yani tam diyebilir miyiz? Tam açılmış tinsellikle hiç açılmamış tinsellik.
Evet, aynı şey.
Şey olarak aynı, kavramsal olarak aynı. Ama arada bir zaman faktörü var. Yani
işte.
O da insanın insan olmasından geliyor. Yani insan arı tinsellik değil. İnsan özdeksel ve tinsel.
Zamanda olması dolayısıyla.
Ve doğa, doğa yanı insanda olacak olan bir yan ve yine galiba tarih felsefesinde diyor, bütün süreç insanın doğal yanının ötesine geçmesi.
Çünkü
yani nesnelleşmesi.
Tarih sürecinde edimselleşecek.
Evet.
Ve özgürleşecek.
O doğru. Onun zorunluluğunu, mantığını çıkarmaya çalışıyoruz. Yani T'nin büyüme süreci tarih. Tarihin tek şeyi o. Tanım o. Lehman'ın tarih felsefesiyle ilgili bir takım notları var şeyde. O. Zing'de. O orada bu soru gelmiş. Tarih nedir? Tarihin edebi tanımları veriyorlar örneğin. Yani tarihin tanımı diyebileceğiniz şey tarih T'nin büyüme sürecidir. Ya da tam gelişme süreci. O gelişim işte araç olarak görünüyor ve orada o süreçte idea ya da us ya da tin kendinden değil bireyselliklerden tüketerek o süreci tamamlıyor. Yani yakıt olarak ya da enerji olarak insanları kullanıyor.
Usun hilesi dediğimiz
bu. Hilesi bu.
Usun hilesi mi? Hile nerede?
Hile. Bunu şey bilmiyor, tin bilmiyor. İnsanlık bilmiyor
bunu. İnsana kandırılıyor, kurban gibi burada.
Bireysel insan şey kurban ediyor işte.
Orada. Bütün tarih boyunca uluslar, bireyler, dünya tarihsel bireyler, kahramanlar ya da haydutlar ya da ne olursa olsun.
Usun figüranlar.
Ben bayağı da farkındayım ama bunu. Evet.
Söyle, ne kadar farkındasın?
Bayağı da farkındayım yani. Böyle öldüğümüzün ve yani çoğu insan hiç farkında olmadan gidiyor işte. Evet. Neye hizmet ettiğini bilmeden gidiyor. Ne oldu?
Çoğunluk, bu işte genel olarak bütün bir insanlık için geliştiriyor ve farkında olan insanlar elbette bireyler var. Şimdi bu konuşmayı yani. Dinleyenler kendilerini farkındalar sınıfına koyacaklar. Yani her kimse şeyden geri çekilmiyor. O naif duruma düşmeyi, orada olmayı kabul etmeyi istemiyor. Ama genel olarak uluslar, halklar, kültürler ve bireyler hangi sahnede rol oynadıklarını bilmiyorlar. Yani sonlu olanı, fenomenal olanı ve aslında değersiz olanı kendi varoluşlarına alıyorlar ya da varoluşları olarak belirliyorlar ve onun gerçeğini bilmiyorlar. Bu bir hile.
Bir yanıyla da biliyor insanlar. Yani üremeden şeye kadar hayattaki o sonsuzluğu yakalamanın başka bir şey olduğunu.
Peki,
bir tarafıyla
farkındayız. Her ulus kendini sonsuza dek sürmeye evet, hak görüyor. Yani haklı görüyor.
İnsanlar üreyerek de bunu yapıyor. Kendi kültürlerini çocuklarına yükleyerek de bunu yapıyor. Yani o da bir sonsuzluğa ulaşma değil mi? Yani kendini çocuğunda gerçekleştirmesi ya da işte edebi eser vermesi, sanat yapması, düşünsel üretimde bulunması, yani bunlar sadece insanın kendini anlık gerçekleştirmesinin ötesinde, yani zamanı yenmenin, sonluluğu yenmenin çabası da değil mi bir anlamda? Yani,
bunlar belirlilikler. Onların her biri birer belirlilik. Yani her birey bildiği kadarıyla var.
Yani sanat diye düşünürsek, her sanat yapıtının sonsuz değeri yok. Kötü sanat yapıtları var.
Evet.
O
kötü sanat yapısını iyi olarak düşündüğü için yapıyor evet, ve o kadar
iyi yapmaya
ama sonsuzluğa damgamı bastım evet. Diyorsa genellikle
yani
kendini aldatıyor.
Evet. Aldanma olabilir tabii ama yani herhalde insanlık çok uzun dönemden beri böyle bir şeyin farkında.
Peki,
belki de var
olduğu anlar. Şunu düşünebilir miyiz? Normal olarak bugün insanlık, hatta insanlığın en gelişmiş kesimleri bunlar henüz kafalarında kavramın organizasyonu açısından çok yetersiz bir durumdalar. Yani insan gerçeğini bilmiyorlar ve insan gerçeğini bilmedikleri ölçüde genel olarak ne yaptıkları konusunda hiçbir fikirleri yok. Yani onların sandıklarından daha başka bir şey işin gerçeği. Yani ben sanat yapıtıyla şunla bunla kendimi sonsuza şey yaptım, bağladım demesinin bir anlamı yok. O tasarımsal ve dışsal bir düşünce ve öteyi gördüm.
Din de bunu büyük ölçüde kıran bir şey. Belki tasarımsal bir şey ama insanlar dindarlıkla da şimdi, hayatı bir anlamda sonluluğu yeniyorlar.
İnsanlar din gerçek, realite olsaydı, inançları realiteye uygun olsaydı ve öte dünya ya da şöyle ya da böyle bir takım doğa
dedik, kısmı
şimdi. O zaman insan gerçeğini bulmuş olacak mıydı? Yani o tasarımsal gerçeklikten farklı bir şey değil mi? Kavramsal gerçek. Yani insanlara sonlu bilinç biçimleriyle ölümsüzlük vermek şey mi, haklı bir şey mi? İstenebilecek bir şey mi? Yani insanlar şey istiyorlar, şu ya da bu tikel insan, olumsal insan, kaprisli insan, kötü insan, hatta en kötü insan kendini sonsuza dek yaşamaya layık değer görüyor. O kendisine haksızlık değil mi? Yani o kendisinde olan potansiyeli daha değişik, yani o potansiyeli kendisinde realize etmemiş olan güdük bir biçimle sonsuza dek var olmak haklı bir şey mi?
Bunu isteyen var mı?
Yani şey mesela Piramunlar ya da Sümerler ya da Hititler ya da Selçuklular ya da işte şeyler bilmem gelme Kutsal Roma İmparatorluğu'nun prensleri şunlar bunlar. O kimlik içinde, o sonlu bilinç biçimi içinde bu insanlar sonsuza dek var olmayı kabul etseler, isteseler
haklı olacak.
Bu haksızlık değil mi onlara? Çünkü o bilinç, onların o olumsal bilinçleri gerçek alternatifin şeyi
eksik olacak.
Evet, kötü biçimleri, yani güdük biçimler.
Hacı, şurada bir soru geliyor.
Din edinmez, yaşamaz. Sona ermemişe yani.
Evet.
Zaten kalamaz.
Ve dolayısıyla da yani bazı düşünürler de yani bu noktada şey yapıyorlar. Yani tarihte geçen her şeyi atlıyor.
Evet.
Gibi bir şey yapıyorlar. Ama burada görüyoruz ki gerçekten din tarihteki olgularla edimselleşiyor ve özgürlüğe giriyor da.
Evet.
Ancak bazı kişiler her şeyi niye atlıyor filan gibi böyle eleştiriler.
Aklama sözcüğünü...
Kötü durumlar var tarihte, işte ezilen haklar var vesaire. O şekilde bir eleştiri...
Ama Hegel'in kendisi şey diyor, yani tarih felsefesinin yapması gereken şey tarihteki olayların zorunluluğunu göstermek. Zorunlu göstermek, haklı olduğunu göstermek anlamına geliyor mu?
Ussaldır.
Yani Nazizm vardı, Napolyon vardı, Bolşevizm vardı ve bunlar olmak zorunda oldukları için oldular. Yani Almanya'nın o durumunu dikkate alırsak ya da Rusya'nın durumunu, onların önlerinde yaşadıkları süreçler zorunluydu. Yani Rusya'da şey yoktu, bir özgürlük bilinci yoktu. Almanya'da da yurttaş toplumu yoktu ve yurttaş toplumunun yokluğunda Nazilerin işi çok kolaydı.
Kutsal olması demek bu demek, yani buradaki zorunluluk demek.
Evet.
Tam söylemek istemem, kutsallıkla, yani tarihteki kutsallık.
Yani Almanlar deli olduklarını düşünmüyorlardı, kutsal olduklarını düşünüyorlardı. Nazizmi devletin yerine geçirdikleri zaman o Alman halkı için şeydi, babanın gücü, yani Führer'i baba olarak görüyorlardı. Yani Führer ve Folk ilişkisi şey gibi, karı-koca ilişkisi gibi bir şey. Orada şey, baba olarak görüyorlar Führer'i.
Ussal geldi.
Halk anar her zaman. Evet. Bu zorunlu göstermek, onu aklamak ama tarihsel olarak aklamak anlamına geliyor. Moral olarak aklamak değil. Orada Almanların moral hamle ortaya çıktı. Moral gerileme değildi. Bir gerileme, geriye gitme ya da bozulma, çürüme falan değil. Tam tersine. Birçok bakımdan Naziler çok şeyden, çevrelerindeki uluslardan çok daha büyük bir dinçlik gösterdiler. Yani onların örnekleri şey çok fazla.
Dünya tarihsel içerisinde olarak, aldı sonuçta.
Moral olarak aldı. Çünkü aslında almadı ve sonunda Batı kendi iç savaşını sonuçlandırdı ve Nazizmi ezdi. Yani bir daha canlanmayacak bir şekilde ezdi tam olarak. Orada yani gerileme diye insanlar şey yapıyorlar, tarih geriye gidiyor falan gibi tabii fanteziler yaratıyorlar. Orada geriye gitmediği şey var. Var olan potansiyel geriliğin kendine o sergilemesi diye bir şey var. Şah döneminde İran ileriydi de Molla döneminde geri gitti dersek yine yanlış oldu. Ya çünkü Şah döneminde de şey vardı, Mollalar potansiyel. Potansiyel demek bir bakıma pusuda bekleyen. Yani henüz kendini edimselleştirecek derecede gizlileş. Şimdi benzer olarak Alevilik de şey var. Eğer orada bir din adamları sınıfı varsa aynı edimselleşme onlar için de teorik olarak söz konusu. Yani İran'dakine benzer bir rejim Aleviliğin şeyi, sınırsız açılımı durumunda ortaya çıkacak olan şey. Çıkmıyor. Çünkü o şeyin, potansiyelin önü tıkanıyor. Yani İran'da Şah onun önünü tıkamaya çalıştı. Mollaları denetlemeye, durdurmaya, asimile etmeye ya da yok etmeye çalıştı. Ama şiddet yoluyla, zor yoluyla ve moral olmayan yöntemlerle, savaklar falan o işi yapmaya kalktı ve başaramadı. Yani komünistler bile şeyi desteklediler. Mollaları desteklediler. Michel Foucault Molla'yı destekledi.
Batı büyük ölçüde destek verdi o dönemde yani. Mollaları belli bir bölümü.
İki tarafa da verdiler ama
yani zorunluluk dediğimiz tarihsel değil. Olguların tarihlerinde oldukları anlardaki gerçekleşme yani zorunlulukları, o zaman bu zorunluluklar insanoğlunun tini tarafından yönlendirilebilir. Farklı bir zorunluluk, farklı bir olgusal...
Yönlendirilemiyor işte. Yani İran'ın yazdığı...
Şimdi gizli size... olarak diyelim ki, yani diyelim ki bizde de gizli olarak böyle bir şey var. Evet. Ama yurttaş toplumuna geç, işte...
Ama Türkiye belki. Cumhuriyeti'nin başında laiklik vardı ve özgürlük ilkesi vardı.
Ama
ve
şu anda diyelim ki böyle bir tehlike varsa eğer bizde de...
Yani o şimdi çok daha belki teknik ve detaylı bir konu olacak. Yani Osmanlı tini Batı tiniydi. O birinci neden. İkincisi Türkiye'de Sünnilik var. Sünnilik şey, laik. Yani Sünnilikte çünkü şey yok. Din adamları sınıfı yok. Din adamları sınıfı olmadıkça teokrasi şey Ütopya'dan başka bir şey değil. Ama İran'da teokrasi erkeği ele geçirdi. Çünkü şey yani onun zemini vardı. Özgürlük yoktu. Rusya'da da Çarlık Rusya'sında da orada yurttaş toplumuna doğru bir gidiş vardı ama bütün kültürün bütünü içinde şey değildi, o şansı olmayan bir şeydi. Yani şimdi
onlar Stalin mesela bir anda devrimi farklı bir olgusal şey yani tarihsel akışa sürükledi mesela.
Lenin.
Evet. Hayır. Stalin. Yani Lenin'den kaldıktan sonra.
Lenin, Stalin şey deniyor. Lenin politikasından başka, sürdürmekten başka bir şey yapmadı.
Stalin son derece o Lenin'in kurmak istediği o hani komünizm falan gibi vesaire yerine.
Onu daha zor yoluyla yaptı. Yani Stalin'in farklı yaptığı için fazla bir şey yok.
Orada önemli olan şey Rus halkının şey despotik bir karakter taşıyor olması. Ve dininde de o görünüyor. Devletinde de görünüyor. Yani özgürlükle bağdaşan bir politikası ve inanç biçimi ve kültür biçimi yok. O yüzden orada Marksizm denebilir oradaki şey genel olarak. Yani bazıları öyle olmadığını söyleyecekler. Ama
Marksizm hala neyin kaçı satılması gerektiğini söylüyor.
Evet. Marksizm genel olarak diktatörlük üzerine dayanıyor. Ya da özsel olarak diktatörlük üzerine dayanıyor ve o yüzden ancak özgürlük bilincinin olmadığı yerlerde kendini kabul ettirebilir. Yani kölelerin bilincinde Marksizm değer kazanabilir, anlam kazanabilir. Rusya ona uygundu. Katolik İtalya ve Fransa şeyden daha uygun. Protestan Avrupa'dan, Amerika'dan çok daha uygun bir şeye. Proletari diktatörlüğü tezlerine ve yani yine İslamik dünyada şey despotizmin şansı az Sünni ülkelerde. Ama o demek değil ki yani bütün Sünni ülkeler, Sünni İslam ülkelerde özgürlük bilinci gelişmiş, açılmış bir şekilde bulunuyor değil. Sünnilik cehaletle birleştiği zaman fanatizm olarak da kendini gösterebiliyor. Yani o yüzden tarihte olanlar zorunluluktan ötürü ve Lenin'in karşısı Kerenski'yi kaybetti. Kerenski şeyi temsil ediyordu. Yurttaş toplumunu temsil ediyordu. O şey olarak gösterildi, hain olarak. İdeoloji zaten kendisine ait olmayan her bakış açısını hain ya da düşman olarak görmek zorunda. Yani o yansız, nötral olmayı bile suç olarak görmek zorunda. Çünkü kendisi kurtarıcı, peygamber gibi bir şey, İsa gibi bir şey. Yani kurtarıcıya katılmamak hainlikten ve düşmanlıktan daha hafif bir belirlenimle anlatılamaz. Zorunluluk, yani o Rusya'daki durum önlenebilir miydi? Önlenemezdi. Çünkü İran'daki durum da önlenemezdi. Bunlar Almanya, o Weimar Almanya'sındaki durum da önlenemezdi. Hiçbir onların yurttaş toplumu değildi. Öyle diyebiliriz. Eğer orada özgürlük bilinci yerleşmiş olsaydı, yani bu demek değil ki Rusya'da, Almanya'da, İran'da özgür insanlar, özgür bilinçli insanlar hiç yok. Var orada. Almanya'da çok güçlüydü. Rusya'da belli bir şey vardı, modernleşme yoluna girmiş toplum kesimi vardı ve demokratlar vardı ama onlar bir süre kullanıldılar şey tarafından, Bolşevikler tarafından, sonra Rus halkının öz şeyinden, karakterinden gelen bir
durum. Gelin derslerine yüzlerce öğrenci girermiş, bilmem Kant, Fichte, Schelling gibi işte ne bileyim. Yani baktığın zaman Alman tininin yani şey yaratamamış olmasına sanki böyle hani soru işareti Alman tininin.
Onu Almanya, Alman tarihini incelediğimiz zaman göreceğiz. Almanya devletleşemedi. Çünkü o prensler bağımsızlıklarına çok düşkündüler ve onlar imparatoru bile seçimle, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kendisini bile seçimle belirliyorlar ve zayıf olanı, onlara uyum sağlayanı seçiyorlar. Almanya'nın öyle bir ulusal birlik kazanması şey geç oldu. Olmadı değil, oldu ve geç oldu. Yani devlet orada zayıftı. Nazilerin ya da Bolşeviklerin her ikisi de son derece şey, zayıf devletleri yendiler. Bu tarih, şey, tarih felsefesi, tüze felsefesinde daha ayrıntılı inceleyeceğimiz konu. Ama tarihsel o fenomenler, olaylar, onlar başka türlü olabilecekleri, olabilmeleri olanaklı olmayan olaylar ve onu göstermek şey, tarih felsefesinin görevi.
Peki mantıkta nasıl gösteriyoruz bunu? Hani biraz önceki en baştaki soruya buna bağlı olarak döndüğümüz zaman hani bu bir haksızlık mıdır dedik ya.
Evet, insanların tam gelişmesi gerekiyor. Bu olanaklı. Bugün tam gelişme, yani tam gelişme şey, Usun yesinden kurtulmanın yolu, Usun kendisi olmak. Usun kendisi olmadıkça insanlık Usun hilesi altında olacak. Ne yaptığını bilmiyor olacak genel olarak. Yani sandığı hiç değil. İster politik güç sahibi olsunlar, ister mülkiyet sahibi olsunlar ya da ne olurlarsa olsunlar, o tam gelişme düzeyine, yani tinin gerçek bilincini, bilincine ulaşmadıkları sürece kendini bilmeyen varlıklardan daha fazlası olamayacaklar. Kendini bil, o şey, onlar kendileri değiller. Onu demek gerekiyor. Yani onlar kendini bildiklerini düşünüyorlar. Doğal bilinç kendini bildiğini düşünüyor. O doğal bilinç kendine bildiği zaman o kendini, gerçeğini görse ondan dehşete düşer.
Peki bu bağlamda tinsellik için sonlu erek ve sonsuz erek gibi kavramlar uygun düşer mi? Yani tinin kendine uygun kavramları,
yani şimdi, erek alması. Şu geldi. Bugün insanların çok büyük bir bölümü karnını doyurmak için var oluyor.
Evet, bu sonlu erekler.
Sonlu erekler. Varoluş, yani varoluşçular buna saçma diyorlar. Haklılar. Yani Albert Camus falan. Bunlar çok haklılar. Ama onların bilmedikleri şey insanların böyle kalmak zorunda olmadıkları. Yani tin bir potansiyel ve gelişmek zorunda olan bir potansiyel. Dolayısıyla onlar tinin sonlu biçimlerini gerçek biçim olarak ya da orada son nokta olarak görüyorlar. O yüzden varoluşu saçma diyorlar.
Ya da özgürlüğün ilk ilkesi olan, şey olan, belirlenme olan mülkiyette kalması mesela tinselliği. Yani evet. İstencinin oraya sadece oraya yatmış olması da sonu eleksik anlamında evet. Konulabilir.
Şurada bir soru geliyor.
Doğru yani ancak sanatta, dinde ve bilgide, felsefede insan sonsuz eleksiklere yönelebiliyor ve orada gerçek varlığına doğru gidebilir. Yani mülkiyet insanı şey yapmaz, gerçek insan yapmaz. Bütün tümüyle yani bir insana bütün dünyanın mülkiyetini versen o insan yine basit bir insan olarak kalır. Yani insan olmada belki çok güçlü olabilir falan ama insan olmada pek gerek hiç olmayacak.
Şurada şöyle bir paragraf anlatım var. Buna sakın bu 209'da bu bağıntı diye. Şimdi ereğe hizmet eden evet gerçeklikleri ve özgür kavramları erek olan düzeneksellik ve kimyasallık alanıdır.
Evet.
Şimdi düzeneksellik ve kimyasallık alanı dediği zaman bu özdeksel bir alan olarak
evet.
Görülür. Özdeksel bir alan. Yani özdeksel alan değilse şayet dinsel alanda düzeneksellikten ve kimyasallıktan söz edebilir miyiz?
Evet. Tinsel alanın kimyasallığı konuşmuştuk orada. Tinsel yani, alanın mekaniği.
Burada düzeneksellik ve kimyasallık alanıdır. Zaten erekselliğe geçerken de düzeneksellik ve kimyasallığın birliği olarak ereksellikten söz ediyordu.
Evet.
İlk açıklamasında. Ben burada erek olarak düzeneksellik ve kimyasallık alanıdır dediği zaman
direkt ha.
Özdeksel bir alandan söz ettiğimizi anlıyorum. Yanlış mı anlıyorum?
Şimdi mekaniğin ve kimyanın özdeye sınırlı olmadığını söylüyor.
Düzenekselliği ve kimyasallığı özdeye sınırlı olmadığını
söylüyor. Cinsel alana da, cinsel yana da.
Burada öyle bir açıklama göremedim. Ben
daha önce için soruyorum. Daha önce var. Yani mekanikte ve kimyada
ezber mesela mekanik bir davranıştır. Daha önce dedik ki.
Kimyasallıkta nasıl var? Yani özdeksel olmayan bir kimyasallıkta
sevgi mesela öyle kimyasal bir bağ.
Yani öyle bir yere bir yerde ben belki de atladım bilmiyorum. Yani kimyasal erekselliği anlatırken düzeneksellik ve kimyasallığın birliğidir dedikten sonra ondan sonra da erek olan düzeneksellik ve kimyasallık alanıdır dediği zaman burada ben burada özdeksel bir alandan söz ettiğini anlıyorum.
Yok Çin'de de şeyden yani bahsettik. Peki,
o Günaydın okudun Ahmet Bey. Hangi paragrafı?
209'da. Düzeneksellik ve
araçla
yani düşüncede belki bir düzeneksellikten söz edilebilir belki ama kimyasallıktan nasıl söz edilebilir? Yani bu sinapslardan değil hücrelerin kimyasallığından mı bahsediyoruz yani?
O, oradan bahsettim.
Neden? Ne anlayacağız? Ben özdeksel bir alan anlıyorum burada.
Kimyasal davranış, içinde kimyanın görünüşünün aklıma gelmedi şimdi. Ne var? Yani konuşulmamda.
Yok aslında Hegel örnek vermiyor. Yani mekanikte bol örnek veriyor da kimya konusunda.
Yani şimdi
yani Hegel'in zamanında yok. Biz bugün insanlar, yani gündelik konuşmalarda şey var. İşte bununla kimyamız uyuşmadı, uyuştu falan gibi. Hı-hı.
Çok yeni bir jargon.
Evet. Yani şimdi ezbere mekanik demek de jargon gibi görünebilir. Ama düzeneksel...
Orada dışsal bağlantı demiştik onu mekanikselce. Ve mekanikte işte mekanik davranışlar. Yani mesela işte yani iş hayatındaki davranış biçimlerimiz.
Evet.
Mekanik davranış örnek olarak verilebilir. Ya da otomatik olarak yaptığımız mesela gündelik şeyler.
Kimyasal davranış.
Kimyasal davranışlar da benim aklıma içsel, o afilite dedin ya, yani mesela sevgisel
durum,
içsel bir bağlantı yani. Seni sevmen ya da saygı duymam. Bu falan gibi bağlantılar kimyasallığa evet. Yakın.
Eğer o zamanın şeyler. Etiğinden dolayı o konuya fazla girmemiş.
Müsteşar burada
yani günümüzde hani bazı ne bileyim ruhsal sıkıntı durumları veya patolojik ruhsal patolojik evet. Durumlar sağaltımı için bir takım ilaçlar kullanılıyor işte antidepresan dinlenme filan gibi. Bunlar doğrudan doğruya beyin kimyasıyla ilgili şeyler. bunların daha yüksek dozda kullanılanları falan da var. Beyin kimya, yani herhalde o kimyasallıktan bahsetmiyor yani.
Hayır, o bağlamda.
Yani onlar kimyasal şeyler ve insanın ruh halini değiştiriyor sonuçta, yani iyileştirme yönünde. Yani burada gerçekten beyindeki bir kimyasallıktan somut olarak, özdeksel olarak söz edebiliriz ama burada söz edildiği şey nedir?
Oradaki, eğer öyle olsaydı zaten o tindeki kimyasal alan olmayacaktı ki, o bedendeki kimyasal alan olacaktı.
Evet, yani doğayla ilgili, doğa bağlamında bir şey oluyor. Ben de onun için özdeksel olarak anlıyorum bunu.
Pardon, şey diyorum, ibadetlerin şekli düzenekselliği gösteriyorsa acaba emin değilim de şey yapıyorum, düşünce açıyorum. Yani oradaki ibadet eden kişinin bir takım rutin hareketleriyle beraber Tanrı'yla kurduğu ve kendini Tanrı'ya ait hissetmesi hani acaba kimyasallık olabilir mi diye düşünüyorum. Dolayısıyla kurtuluşu olur vesaire gibi.
O da ereksel
bir yani. Tabii olabilir de bu belki yorum olarak duruyor şu anda. Yani mantıksal değil, kapsama değil. Burada
atıyorum burada. Yalnız şeyler mekanizm için doğru örnek. İbadetler
ereksel bir şey.
Dışsal bir şekilde.
Bunu şimdi istersen ara verelim. Yani biraz daha detayına girmemiz gerekecek. Büyük mantıkta. Yani onu yaparız.
Sonunda evetler. Mekanik bir şey midir diye düşünmek lazım. Yani dürtülerle karşılanan ya dürtülere bağlı ereksellikler onları mekanik diye düşünüyorsan
değil, doğrudan dolayı erek diyor.
Erek için olmak lazım.
Yani doğrudan o dürtü ve yani
beden için öyle olabilir ama tinsellik için öyle mi acaba? Kime göre aldığımızda?
Gereksinim ve dürtü en yakın erek örnekleridir.
Gereksinim yani, ve dürtü, evet.
Mecaz, eğretilemen yok Hegel'de, ironi yok. Hemen hemen hiç bu şeyde ironi bulamazsınız. Yani belki bir iki evet, böyle kapalı olması gerektiğini düşündüğü yer dışında ironi ya da mümkün olduğu kadar saydam yazmaya çalışıyor. Bu kadar yapabiliyor. Yani bu şey çok saydam olmak çok kolay değil. O yüzden yani anlamadaki güçlüğü deniliyor. Şimdi yani nesnenin araç momenti var ve bu erekselliğe ait olan bir şey. Yani buralarda uzun hilesi bağlantısını kuruyor. Bir de yararcılık vardı. Bu 205. paragrafın ek bölümünde dışsal erekserlik bu şeyleri araç olarak kullanmakla ilgili. Yani aslına bakarsak her şey araç olabilir. Olmaz. Olabilir.
Her erek de
araç olabilir. Yani bu yine kavramın karakterine uygun bir şey. Yani o tasının yerleri değiştiriliyordu ya.
Erek varsa araç zorunlu olarak var.
Zerimler birbirlerini yerine alabiliyorlar. Yani amaç ve araç bir olmak zorunda ve bu aynı zamanda aracın kendisinin amaç olabileceği ya da amacın kendisinin araç olabileceği anlamına da geliyor. Burada yine bir zorluk yok. Burada bütün zorluk yine şimdi kavramsız, metafiziksel yanıyla ilgili. Yani o da büyük mantıkta onu itirince ele alıyor. Şeyler.
Biraz zemin varoluş ilişkisi gibi.
Erekten mi?
Erek araç ilişkisi zemin varoluş ilişkisine benziyor yani orada.
Zeminden bir şey varoluşa çıkıyor. Yani zemin varoluşun nedeni değil ama bir tür olanağı gibi ya da bölümsel nedeni gibi ve zeminde kavram yok.
Kavram yok tabii.
Evet. zeminin bağlantıları biraz daha farklı. Hegel'in aslında mantık bilimini bu en kısa yoldan, bu ansiklopedide onu yapmaya çalışmış. En kısa, kompakt bir şekilde formüle etmek daha kolaylaştırıyor gibi görünüyor. Yani burada Hegel biraz şey yazmış, herhalde ona, yani retorik yapmış, uzatmış büyük mantıkta. Yani yer yer kendi için yazmış gibi görünüyor. Açıklama okuyucuya yardımcı olmaktan çok şey, kendi toparlayabildiği düzeyde kendini tatmin etmek için yazmış. Çünkü yani tanıtlama olduğunu göstermek zorunda ya da keyfi yazmadığını göstermek zorunda ve toparlayamadığı girişler yapıyor bazı yerlerde. Yani neden o pasaj oraya giriyor falan. Onları görmek zor ama belki de toparlıyordur yani. Görmeden de yargıda bulunmak kolay bir şey, doğru değil.
Zeminde bile yazmış. Yani zeminde mesela düzenekselikten bahsediyor.
Nerede zemin? Zemin bölümünde mi?
Evet. 339-340 sayfa.
Yani onu şimdi şu an bulduysak 339 mu?
340 da daha fazla. Evet, 340 da.
Sayfa 340.
Sayfa 340'da.
340'da zemin, mekanik var mı?
Evet. Yani mekaniğin yetersiz olduğunu söylüyor orada. Şöyle evet diyor. Zeminin yeterli.
Orada Grund var. O sözcük aynı zamanda neden gibi de görünüyor.
Neden sayfa?
Ama tabii şey değil. Bu zahir değil. Yani yeterli zemin. Orada Hegel şey diyor, bütün zeminler yeterlidir. Yani zemin genel evet, olarak yeterlidir. Ona gerek yok. Öyle diyor. Evet.
Zeminin yeterliliğini başta Leibniz'den bahsediyor. Düzeneksel etki kipi olarak sağın anlamı içindeki nedensellik ile karşıtlık içine getirdi.
Tamam.
Bu içeriğine göre tek bir belirliliğe sınırlı, genel olarak dışsal bir etkinlik olduğu için onun yoluyla koyulan belirlenimler dışsal olarak ve olumsal olarak birleşmeye girerler. Bölümsel belirlenimler nedenleri yoluyla kavranırlar. Ama bir varoluşta özsel olanı oluşturması gereken bağıntıları mekaniğin nedenleri arasında kapsanmaz.
Evet.
Bu bağıntı özsel birlik olarak bütün yalnızca kavramda erekte yatar.
Tamam, bir varoluşta özsel olan bir şey diyor, mekanik belirlenimler değil ama ereksel belirlenimlerdir diyor ve buradaki bağlamla ilişki için
mekanik nedenler yeterli değildir diyor.
Evet, yeterli değildir.
Yani ereğin sonsal neden olarak görülme bir dönem öyle görülmüş, sonsal neden ama erek neden değildir. Neden? Öz alanına ait olan bir kategori ve kavramla, yani kavram orada kendinde, öyle demek lazım. Ya da öz alanının karakterini taşıyor kendi için. Henüz kavram olarak bulunmuyor neden sonrasında. Erekte kavram kendini gösteriyor. Evet.
Biraz da şimdi şeyin üzerinde duralım mı? Erekten ideaya nasıl geçiyoruz? Ya da erek kendini sonlandırması ve evet, idea olması ne demek?
Şimdi orası önemli. Aslında kavramın kavram bölümünün başında da hemen başında şeyden söz ediyordu. Tanrı'nın kavramından varlığını çıkarsanması.
Evet.
Burada Tanrı'nın genel olarak o zaman konu şeye geliyor, nesnenin, kavram ve nesnelliğin ilişkisine geliyor. Çünkü idea da kavram ve nesnelliğin birliği değil mi?
Evet.
O zaman kavram ve nesnellik bağlantısını düşünelim. Kavramdan niye nesnelliğe geçiş yapılıyor?
Kavramın gerçekliğini...
Neden nesne ya da niye başka bir şey değil de nesne? Ve bunun
nesne kavramdan başka bir şey değildi aslında.
Ama her şey için
tabii söyleyeyim. Kavramla karşılık içinde.
Kavramdan nesneye geçiş.
Ama
yani nesnede ne varsa o kavram. Ya ben öyle görüyorum ya da başka
türlü görmüyorum.
Tamam, nesnede ne varsa kavram ama özde ne varsa ya da tözde ne varsa aynı şey onun için de söylüyorum. Evet.
Yani biz daha önce işlerken nesne örneğin özdeksel nesneden de söz ediyoruz.
Evet. Evet. Tamam ama genel olarak
zaten şurada şu ekte çok enteresan bir şekilde bitirmiş Aziz Bak. Evet. Şurada diyor ki dışsal ereksellik dolayısıyla ideanın önünde durur diyor. Dışsal ereksellik dolayısıyla ideanın önünde durur ama böyle eşikte durar çoğu kez tam anlamıyla en yetersiz olanın ta kendisidir.
Evet 206 mı bu?
205. soru. Ek.
Dışsal ereksellik dolayısıyla ideanın önünde durur. Paragraf. Tamam, bu biraz da öğrenci doktoruna da benziyor. Dışsal ereksellik. Şimdi içsel ereksellik olsaydı o zaman bunu söz söylemeyecekti. Dışsal ereksellik şey, yani bugün onun sözü bile edilmiyor. Şimdi o zaman şey, nesnellik, kavram ve nesnellik.
Evet.
Ve ideanın eşinde olmanın anlamı bu. Kavram, kavram ve nesnelliğin ilişkisi ideanın kendisi zaten. İdea, kavram ve realitenin birliği.
Kavram ve realitenin
kavram birliği. Kavram ve nesnelliğin birliği. Yani. Ya da özne ve nesnenin birliği falan diyor. Yani
bu Platon'un düşündüğü idea mı?
Evet. Yani bilgi anlayıyla öyle. Platon'un ideası nasıl? Sen onu düşün bir. Hegel'in söylemek istediği şey şöyle görünüyor. Var olan her şey ideadır.
Evet.
Ve eğer fenomenler ya da sonlular bunların da idea olduğunu düşünecek olursak ona yine Hegel yanıt verecek. Bunlar idea değildir çünkü varlıkları realitelerine karşılık düşmez. Hı-hı. Ya da nesnellikleri ve kavramları bir değil. Yani varlıkları kavramlarına uygun değil. Şimdi İnsan kavramı dediğimiz şey, bu idea, Platon'un idea dediği şey düşünelim ve insan kavramının kendisinde şey yok, eksiklik ya da yanlışlık yok. Dolayısıyla eğer insan kendi ideasına göre, kendi kavramına göre oluşmuş olsaydı o zaman sonsuz olurdu ya da Tanrı olurdu. Tanrı olur demiyor, Tanrı hep şey, ya arı tinsel olarak görülüyor ya da arı mantıksal olarak görülüyor. Yani felsefenin Tanrı'ya bakışı logos. Ama doğal bilimcinin Tanrı'ya bakışı tinsel. O yüzden Tanrı'yı çıkaralım. İnsan kavramı, ideal yapısı insanın, ideal planı, ideal tasarı, onun realitesine uymuyor. Hücreler neden eskiyorlar? Hücrelerimiz.
Usulümüz.
Başka? Usul tembelliği denir. Belki tembelliği demek daha doğru. Çünkü hücreler şeyden dolayı eskiyorlar. Onların ideal yapılarının korunamamasından dolayı. Yani bir hücrenin içinde eğer artık moleküller birikiyorsa kimyasal süreçlerin yan ürünleri oluyor ya.
Etkinlikten oluyor ama. Yani evet, hücre bir etkinlik içinde. O kendini yani oradaki araçsallık dolayısıyla işte tüketimi dolayısıyla orada bir takım şeyler oluşturuyor.
Yan ürünler. Yan ürünler oluşturuyor. Onları oluşturmak zorunda değil. Ya da onları elimine etmenin yöntemleri de var insan hücresinde. Ama yine de kavramın şeyiyle, yapısıyla, realitedeki süreçler
uyumsuz
tam
oluşturuyor.
Yani bir hücrede örneğin bir yerde karaciğer hücresinde şeyler diyelim, amino asitler parçalanırken bir şey olabilir, bir yanlışlık olabilir ki özdeksel bir yanlışlık olabilir ve olmaması oradaki diyelim enzimlerin vesaire tanıyamayacakları ve atamayacakları bir artık ürün kalabilir orada. Ya da yani bir amino asit ikiye bölünebilir ki diyelim orada ortaya çıkan maddeler şey, özdekler şey değil. Orada artık olarak kalacaklar. O bozulacak. O hücre artık bozuluyor. O çünkü yani sistematik bir etkisi var bu şey fazlalıkta. Ya da genel olarak Hegel sadece şey diyor. Doğa kavrama tam olarak uygun düşmüyor. Yani insanların doğumda gösterdikleri anomaliler falan, bunlar hep şey. Realitenin, yani kimyasal süreçlerin kavrama göre davranamamalarından kaynaklı.
Doğa kendini yani tam olsaydı.
Altı parmağı alıyorsa doğuşta ya da beyin olmadan doğuyor diyor bazı. Ya bir sürü biliyoruz, anomali var. Bunlar bunlar şeyler. Kavrama doğa esasına uygunlar. Çünkü o anomalinin de bir nedeni var. Yani anomali deterministik olma özelliğini gösteriyor. Onu kaybetmiyor. Ama kavrama uygun değil. Bunlar
burada nasıl kavramı uygulayın? Oraya biraz şey yapabilir misin? Yani eğer nedensellik zincirinin sonucuysa, yani kırmıyor nedenselliği anomali. Tabii. Orada da o anomali kavramı çıkıyor. Yani anomali
şöyle,
kavramı
ben, bir,
uyumun tamamen realite.
Embriyo biçimlenirken parmakları diyelim, o bölünme parmağında değil mi? O parmaklık, parmağın başlangıçta elin ucu diyelim. Bu tamamen hipotetik. Burada 5 parmağa ayrılması gerekir. Bir şeyden dolayı. Bakıyorsun bazı çok selektif olsa 6 parmaklı bir şey var. Birey var, bireyler var.
O patoloji.
Patoloji neden oluyor? Şundan olabilir. Tam o sırada bir ışıma gelir. Gama parçacığı çarpıyor olabilir. Oksijen molekülünün oksijen atomunun şeyine, yörüngesine ve oradaki bileşim, kimyasal bileşimi
özel gelişimi yani
determinizm işliyor.
Determinizm işliyor. Ama dışsal bir bozulma oluyor orada.
Evet. Yani o
bozukluk. Kavramın kendinde olmaması, özgürleşmemiş olması. Yani kavramın kendinde olması demek, özgürleşmemesi. Yani kavram orada
tüm belirlerine
dış etkileri açık. Mekanik davranıyor, kimyasal davranıyor.
Ya da başka bir değişikler şey mi burada? Yani sadece zorunluluk ilkesinde kalıyor. Özgürleşemiyor demektir. Evet.
Hayır. Yani deterministik olarak bir hata yok. O bölün embriyo, o fizik, o kimyasal etkiden dolayı, vuruştan, yani bir ışımaya uğradı ve o ışıma moleküler düzeyde ya da molekül altı düzeyde, atom altı düzeyde bir süreç başlattı ve o süreçten dolayı bir anomali oluştu. Bu deterministik.
Ama doğada her durumda o determinizmde kalmak durumunda, özgürleşemiyor. Evet. Yani orada tinsellik ya da yaşam dediğimiz kategori gerekiyor mutlaka kavramın
özgürleşmesi için. Yaşam var. Yaşam var. Yani altı parmaklı insanlar yaşıyorlar.
Hücrede aromalı.
Yani tinsellik belki gerekiyor. Evet. İşte o kavramın kendinde olması.
Ama genel olarak şeydi, yani problemimiz kavram ve realitesi arasındaki ilişkinin
bağlantısı.
Eşitsizlikleri var.
Doğa uygun değil dedik en sonunda.
Doğa uygun değil. Yani insan o uygunluğu arttırabilir, o uygunluk korunabilir ya da yani onun şey, embriyolar çok daha ideal koşullarda büyütülürlerse, anne daha iyi kollarsa kendini, yani sigara içtiği zaman bir hamile kadın anomali riski artıyor. Çünkü orada şey var, anne o embriyo zarını, değil mi, plasentayı geçen şeyler var, kimyasal moleküller var, onlar bebeğin oluşumunu ya da embriyonun oluşumunu deforme ediyorlar. Hepsi bunların deterministik. Ama kavrama uygun değil. Eğer kavrama uygun olsaydı biyolojik ya da özdeksel yanımız, o zaman şey olur, o hücre eskimeleri olmazdı. Ama o zaman büyüme de olmazdı. Yani
yaşlanma de olanları var.
Eskime olmayacağına var, göre. Ya da, evet, yani
erkekler Apollon, kızlar Afrodit olarak.
Öyle doğmaları gerekirdi. Ya da tin bilme yetisi taşıdığı için, o yeteneği taşıdığı için onun çaresine bakacak. Ondan emin olmamız gerekiyor.
Doğaya müdahalesi olacak.
Daha doğaya müdahalesi kesin. Yani bu hangi düzeyde olabilir? Şuraya kadar gidecek, daha aşağıya gidemeyecek demenin bir anlamı yok. Bütün o genetik süreç denetim altına alınıyor. Aşamalı olarak zaten oluyor şu anda. Şu anda da oluyor. Yani onun olmaması şey değil, mantıklı değil. Kavram ve nesnellik. Kavramdan nesnelliğe nasıl geçiyor? Şimdi Hegel dikkat ederseniz öz ve varlık ve öz mantığına nesnel mantık dedi. Değil mi? Kavram mantığına özel mantık diyor. O şu anda bizim geçiş problemimiz de nesneyle ilgili. O zaman bunu nasıl açıklayacağız? Yani çünkü nesnel mantık öz kavram mantığı, varlık ve öz mantığı ise geride kaldı. Zaten oraya geçiş diye bir şeyin olmaması gerekir. Tersine oradan çıkış yapıldı ve bir daha oraya dönmenin anlamı ne? O yüzden diyor bir yerde varlık ve öz bölümünü birlikte nesnel mantık olarak ve kavramı öznel mantık olarak adlandırmak çok uygun değil. Yani o muhtemelen kendisinin değil ama dışarıdan alınan bir şey, bölümleme başlığı. Onu kullanıyor. Yani burada bakarsak öznel mantık ve nesnel mantık diyor. Değil mi? İçindekilerde. Birinci bölüm nesnel mantık. Onu yazmış. Aynı zamanda da kavramı özne olarak görürsek varlık ve öz alanını nesne olarak görmek olanaklı. Ya özne ve nesneyi sileceğiz oradan. Yani ona itiraz etmesi geldi. Çünkü nesnel mantık yerine kavram mantığı da denilir. Pardon, öznel mantık yerine. Bu şey öznel mantık değil mi? Bu bölümün adı kavram mantığı. İkinci şurada şey kavrama geldiğim zaman öz öğretisi ve ondan sonra öznel mantık.
Bütün bir bölümü öznel mantık olarak almak.
Evet.
Yani kendi kavramına.
Nesneydi, özün altına.
Nesneliğe en fazla yaklaştığımız zaman hem de.
Evet. Değil mi? Paradoksal görünüyor. Yani öznel mantık. Kavram mantığı altına alması doğru mu? Ya da kavram başlığı altına alması nesneyi de.
Doğru aslında. Şöyle kimya, doğru.
Mekanik,
yani orada varlık ve öz dediğimiz kategorileri burada aslında nesne yapıyor ve onlar aslında içerik kazanmış ve nesne haline gelmiş oluyor. Yani öz ve varlığı almasıyla kavramın burada nesneyi kendi altına almasıydı, nesneyle karşı durması çok
daha çok burada şey var, evrensel tikel ve tekilin şey var, nesne mesela bir tasım sonucu evrensel tikel ve tekil olarak nesne, yani tasımın olumsuzlaması
ama biz nesneyi şey olarak düşünüyoruz, dışsal fiziksel olarak düşünüyoruz. O yüzden uymuyor. Yani bizim için nesne, doğal bilinç için nesne dışsal olan ve dolayısıyla kavramsal olmayan. Ha, mekanik
dışsal olmasından,
kimyasal nesne, özne olmamasını.
Özne olmamasını anlıyorsan doğru bu zaten.
Evet. Yani bir itirazımız var değil mi? Nesnenin öznel mantıkta bulunması ya da kavram mantığının altında bulunması ilkin tuhaf geliyor.
Öznel mantık olarak adlandırılması zaten hatta oksimoron gibi görünüyor. Yani mantığın ne demek olduğunu, mantık kendisine nesnel olan bir şey de evet. Öznel mantık deyince sanki her şeyde
görünüyor. İlginin kaygısı da o zaten.
Ya burada
özel şey
ama nesneyi anlayan bir özne ise bu.
Evet. Güzel. Ben onu da
bileceğim. Ya burada da diyalektiğin
nesneyi anlayan bir özne ise o. Sonra özne de nesne değil.
Ama Levent'in dediği de Hegel'in kaygılandığı noktalardan biri. Öznellik keyfini anlatıyor. Öznellik dediğimiz zaman kavramdan en uzak olanı da anlatıyor zaman zaman.
Ama diyalektik yasası çalışıyor burada. Yani öznel ve nesnel birbirinden asla ayrılan bir şey değil. Aynı şeyler demek bir yerden sonra. Ondan bir olan demek.
O zaman nesneyle şey, daha çok tasımı ya da bir tasım yapısını düşünmeyi başarırsak
evet, evet,
o zaman şey o nesneye bağlı dışsallık çağrışımları azalacak. Yani nesne dolaysız, belirlenimsiz gibi yani tasıma gerçekten uyan bir karakter de gösteriyor. Ama zor bir kavram. Yani doğal bilinç genel olarak nesne nedir falan diye düşünmüyor. Özneğin ne olduğunu düşünüyor. Atomlarla ilgileniyor, moleküllerle ilgileniyor falan. Ama şeyi
nesne deyince tamamen özdeksel bir
şey. Evet. O yüzden onu dedim işte.
O yüzden genel olarak özdeksel bir kavram değil, işaretin belirlenmesine yani.
Tabii. Metir, madde. Madde
evet.
Yani.
Evet.
Ne gitti, devam ediyoruz.
Ediyoruz. Uzatabiliyorsun değil mi oraya?
Heyecanlı bir yapım.
Evet yani.
İdeaya geldik.
Şimdi o zaman...
Sonunu söyleme ama.
İdeası, İdeaya.
Bir dakika, tamam.
Bak şu anı bir şeyde...
Çok peşinden söylüyorum. Söyleyeyim mi?
Biz bulalım.
Söylerim yok. O zaman, Gülen tamam mı?
Sezer'im. Sonra
İnanamıyorum Allah bugünleri de gösterdi ya.
Hangileri?
İddiayı gördük. Onu konuşuyoruz ya.
Ben Sezer Hanım'ı da anlatayım. Merak ediyorum.
Öyle mi? Buraya gidelim.
Tamam, ben şimdi devam ediyor muyuz? Şu şeyi al istersen, elinde tutacaksan oradaki kuleyi. Devrilebilir o kuleyi.
Böyle tutabiliyorum şu an.
Tamam, o zaman o kuleyi alalım.
Olur, öyle duramazsın ki.
Tamam.
Duramıyor, öyle durur.
O zaman sen git.
Kaç kuleyi oluyor, devam et.
Bak, kuleyi oluyor.
Vicdanlı bir kişi olarak.
O zaman Hüken yolduğun zaman... Tamam, 15 dakika. Evet, Ahmet 5 dakika sonra olacak. Tamam mı? Lütfen, o unutma.
5 dakika sonra bitireceğiz yani.
Şimdi, kavramdan nesneye geçiş, doğal bilinç bunu kavramdan varlığa geçiş şeklinde anlıyor. Yani Tanrı'nın varoluşunun tanıtları ya da ontolojik tanıtlama denen şey, bununla ilgili çok fazla kafayı yormuşlar çünkü Tanrı'nın kavramı olup da varlığı olmayan bir şey olabileceği düşünülmüş ve ona itiraz etmiş din adamları, skolastik felsefeciler ve Tanrı'nın varlığını tanıtlama gereğini duyuyorlar. O zaman o varlık tanıtlaması şeyden oluyor, düşünceden varlığa geçiş ya da kavramdan varlığa geçiş ya da kavramdan nesnelliğe geçiş olarak alınabiliyor. Hegel de onu öyle alıyor ve Hegel o ontolojik tanıtlamadan bu kadar çok söz ediyorsa bunun nedeni kendi sisteminde kavramdan nesnelliğe geçiş gibi bir problem taşıyor, kapsıyor olması.
Peki öznelliği nasıl kırarız burada? Yani öznel kavramdan nesnelliğe geçersek bir öznellik durumu söz konusu.
O zaman özellikten yani nesnelliğe geçiş...
O öznellik nasıl kırılır? Evet.
Özellikten nesnelliğe geçiş, şimdi eğer kavram yerine özne dersek, özellikten nesnelliğe geçiş zaten gerektiğin yine ta kendisi. Yani özneyi nesne olmadan düşünemeyeceğiz ve dolayısıyla bugün bu problemi çözmek çok daha şey, kolay olmalı. Yani dinsel bilinci çevirme ya da biçimlendirme, yeniden biçimlendirme gibi bir kaygımız yok. Ama Hegel o bilinçle de dinsel bilinçleri, protestan bilinçleri de şey içinde düşünüyor, ilişki içinde ve onlara da seslenmek zorunda. O yüzden yani özneden nesneye geçiş çok daha şey kolay. O konuda ikna olmak isteyen varsa o zaman şey yapabilir. Yani başka bağıntıları da düşünebilir. Orada doğal bilincin dikkat etmesi gereken şey varlık ve belirli varlık ayrımını gözden kaçırmamak değil mi? Onu Kant gibi birisi o ayrımı gözetmediği için bugünkü doğal bilincin ona aynı hatayı düşmesi çok çok daha şey kolay. Yani orada Hegel gerçekten her şeyi söylüyor. Onu anlamak belki biraz zor gelebilir insanlara. Yani Kant'ın o 100 taler örneği
varlık fenomenolojik iş boyuttan
evet, yani
kurtarmak.
Çok çocuksu ve Kant'ın bütün felsefesindeki karakterini yansıtan bir şey. Yani kavramdan varlığa geçişi. Kant düşünceden, tasarımdan fiziksel varlığa geçiş olarak anlıyor. Yani bir şeyin 100 talerin düşüncesi varsa, tasarımı varsa o zaman o bir büyücülük yoluyla fiziksel 100 taler de olabilir diyor. Eğer kavramdan varlığa geçiş kabul ediliyorsa ya da ontolojik tanıtlama kabul ediliyorsa o zaman böyle bir geçişte yani yüz taleri hiçlikten yok üretmek de olanaklıdır diyor. Bu böyle bir uslanmama yani buna uslanmama diyeceksek bunun ciddiye alınması popüler olması şeye bağlı. Kant'ın o ontolojik tanıtlamayı çürütüyor olduğu ön yargısına bağlı bununla. Yani
Kant geçinemeyiz diyor. Şimdi bu da şey doğal bilinç şaşırtıyor. Çünkü doğal bilinçte varlıkla ilkin şey anlıyor, fizikseli anlıyor ve ya da tinseli anlıyor. Ve varlıkla mantıksal bir kategoriyi anlamıyor ya da logosu anlamıyor. O yüzden doğal bilinç muhtemelen Kant'ın o çürütmesini şey yapıyor, beğeniyor. Yani ve onu şeyde çok benimsiyor da olabilir. Ama kavramdan nesnelliğe geçiş, kavramdan fiziksel nesnelliğe geçiş değil ya da görgün nesnelliğe geçiş değil, nesnellik kavramına geçiş ve kavramı özne olarak görürsek özneden nesneye geçiş çok daha anlaşılır olacak. En azından diyalektik olarak o ikisinin birbirine bağlı olduklarını ya da ayrılmaz olduklarını düşünmek çok daha şey kolay. Yani Hegel kavramı mantık bilimini organize ederken kavramı içine kavram alanı diye düşündüğü alan içine kavramın yanında yargıyı ve tasımı da koydu. Bu şey gibi görünüyor. Çok kolay gibi görünüyor ama bu kadar kolay olan bir şey bile bugün hala şeyde yok. İnternette falan bulamazsınız. Yani insanlar yargıyı ya da tasımı incelerken şey gibi inceliyorlar. Böyle bunlar kendi başlarına özel izole edilmiş paradigmalar gibi. Thomas Kuhn'un tarzında örneğin tasım bir paradigma olarak görünüyor ve kavramla ilgisiz. Ya da yargıyla işte şöyle böyle ilgili falan. Yani bu şeyi gösteriyor. Yani bu şu an dedik ya bu sonlu bilinç gerçekten bu haliyle eğer cennete ya da teki dünyaya sürülecek olursa en büyük cezayı almış olur. Çünkü bu kadar ilkel bir bilinç düzeyinde sonsuza kadar var olmak
ceza olur.
Hak edilen bir şey değil.
Evet. O haksız. O yüzden soruyoruz. Yani bu bilincin sonsuzluk istemesi en büyük haksızlık kendisine karşı. Bunun değişmesi, ortadan kalkması gerekir. Ve Tin o şeyi yapıyor. Usun hilesi. O süreci tamamlıyor. Yani kavramdan nesneye geçiş. Nesne alanını Hegel mekanikle ve kimyayla ve daha, o kendi zamanında da aslında Hegel şeyden yararlanıyor. Ön çalışmalardan, felsefe tarihinin birikiminden ciddi olarak yararlanıyor. Yani o tasın ve yargı sınıflandırmasını hemen hemen bütünüyle şeye dayandırıyor. Daha önceki çalışmalara dayandırıyor. O Hegel'in yargı sınıflandırmasında kullandığı tablo ya da Kant'ın da kullandığı tablo. O konuda tasımcılar çok iyi çalışmışlar. Çünkü o yalıtılmış çalışma da gerekiyor. Yani o tasın mantığını Hegel'in kurduğu gibi kurabilmek için o tasının sınıflandırmalarının da yapılmış olması gerekiyor. Onlar iyice sınanmış. Yani epeyce Leibniz'in hesaplarına göre 1000 küsur tasın varyasyonu var ama yani oraya kadar götürmüşler işi. O zaman nesneye geçiş için şey diyebiliriz. Öznellikten nesnelliğe geçiş gibi bir şey yer alıyor burada ve bu nesneye geçiş asla şey değil. Yüz talere geçiş gibi bir şey değil. Ya da fiziksel fiziksel misketlere falan misket oynuyor muyum? Tabii. Yani o nesne o değil.
Öyle.
Evet. O zaman o şey kolay bir şey. Yani kavram kendine tasım yapısı verdikten sonra nesnenin o tasım şimdi şeyi anlamak için, nesnenin ilişkilerini anlamak için orada tasım biçimini iyi kullanmak gerekiyor ve bunu ikinci turumuzda yapacağız. Çünkü tasım biçimi o kavram bağlantılarının açılımı olarak ve organizasyonu olarak iyi çözüm verirse yani tasımda kavramın üç momentinin nasıl kaydığını ya da nasıl birbirinin yerini aldığını onları iyi görürsek nesnellik alanında da şey göreceğiz. O tasım uygulamalarını göreceğiz. O yani
tekil tikel evrensel diyorsun değil mi?
Tabii tekil tikel evrensel bağıntıları.
Kavramın şey nesnelliğe geçişi yani kavramın kavramı gibi evet. Bir şey değil mi?
Kavramın kavramı gibi bir şeyden söz ediyor Hegel bir yerde orada. Yani
kavramın sebebi.
Evet. Şimdi kimyasallıkta
ya düzeneksellik ve kimyasallıkta düzenekte ilk önce dişsel olarak kimyasallıkta ayrım olarak kendini nesneyle ayrımını kuruyor.
Düzeneksellik varlık gibi bir şey.
Evet. Daha önemli. İlk şey. Momentum. Sonra
ilişkilerin konusu.
Ereksellikte artık o birlik ya da yani artık nesnede kavram kapsamıyor ve o birlik sağlanmıyor. Yani o şeylik ereksellik artık tekillik durumu. Yani şeyle
nesnellik.
Evrenselle tekelin birliğinin sağlanması ya da o tekillik durumu gibi sayılır.
Yani kavramın bütünlenmesi var. Evet. Öyle denebilir belki. Erek diyor, nesnellikte kendi kendisine gelen kavramdır. Erek, nesnellikte kendi kendisine gelen kavramdır.
Yani bütün belirlenimlerini dökmüş olması.
Yani erekte kavramın kendine gelmesi dediği şey nesnelleşmesi ve kendine orada verdiği belirlilik, belirlenmişliğin nesnel ilgisizliği ve dışsallığıdır. Kendisinden iten olumsuzluğu buna göre öyle bir olumsuzluktur ki kapıları yalnızca kavramın kendisinin belirlenimleri oldukları için birbirlerine karşı nesnel ilgisizlik biçimini de taşırlar. Ya bunlar tasım mantığı.
Ve kendini ortadan kaldırıyor. Erek gerçekleştiği zaman kendini ortadan evet. Kaldırması bu artık ideale geçişi oluşturan şey demek.
Bilinç kendini buluyor mesela.
Nasıl?
Bilinç nesnede kendini bulup birleşiyor. Evet. Anlamında alıyor bundan.
Yani o dediğim belki bilgi daha ilerideki bilgiyle ilgili olarak düşünebilir ama yani bilinç ve nesne bilince kavram dersek yani bilinç nesneyi kavramlarıyla biliyor. Özne ya da özne ya da bilinç fark etmez. Nesneye kavramlarıyla yaklaşıyor ve nesnede
bilinç mi anlamak mı?
Anlık ya da bilinç. Yani bilen ve düşünen insan kavramlarıyla biliyor ve düşünüyor ve kavramlarıyla bilgi demek yani bilgiden söz ediyorsak şey de var, nesne de var demek. Şimdi yine göreceğiz yani buradan görünüyor zaten bilgi nesneyi ilgilendiren bir şey olduğu ölçüde yine nesne
ayrımını da koymak.
Kavramının burada alınmış. O yani bilgi kavramına geldiğimiz zaman nesnenin zaten alınmış olması gerekiyor. İdea, platonik idea. En son onu konuşuyorduk. Platonik idea nesnel bir şey. Ve platonik idea aynı zamanda real olandan, real şeyden ayrı. Yani platonik ideada nesnellik var. Ama platonik ideada kavram da var.
Yani orada da o idealin ideal dediği
platonik idea aslında platonik
idea farklı değil.
Bir düşünün platonik ideanın momentlerini bir düşünün. Platonik idea bir kavram. Her şeyden önce bir evrensel, bir türü anlatıyor. Yani örneğin işte insan ideası. Bu kimsenin itiraz etmesi gereken bir şey değil. Yani Platon'un ideaları her şeyin ideası var. Her şeyin. İyinin de ideası var, insanın da ideası var vesaire vesaire. Dolayısıyla platonik idea her kavramı anlatmaya açık. Ve platonik idea da kavramdan ayrı olarak ve Platon'un çok bilinçli olarak düşündüğü şey nesnellik. Platonik ideanın kendisi zaten şey, kavramın ve nesnelliğin birliği.
Evet doğru.
Ve Hegel'in mantık biliminin doluğu yaptığı şey idea Platon'un şeyi, kavramı. O şey değil. Dedik ya en başında yani sonlu şeyler de kavram ve nesnelliği kendilerinde taşıyorlar. Örneğin bu kitap. Bu kitap kitap kavramını ve kitabın nesnelliğini birlikte taşıyor. Ama bunun idea olma yeteneği yok, idea olma gücü yok. Çünkü ikisi arasında şey yok, tam bir uyum yok. Yani var olan her devlet, devlet kavramını taşıdığı için devlet olarak var oluyor ve o ölçüde devlet ideasını temsil ediyor.
Ama sorumluluğu ölçüsünde de imkan olanaksız şey olabilir.
O devlet ideasına tam olarak ya da devlet kavramına tam olarak karşılık düşmediği için sonlu. Yani fenomenal şeyler ideanın bir bakıma geçici varoluşları. Yani varoluş geçici olanı anlatıyor zaten. Fenomen de geçici olanı anlatıyor. Ve onlara idea demenin demeye izin verilmeyişinin zemini bu. Mantıksal zemini bu. Onlar sonlular.
Yani Platon'unki de sonlu.
Amerika Birleşik Devletleri devlet ideası değil.
Neden?
Bir daha söyle.
Platon'unki de sonlu. Çünkü platonik idea. Platon dile getirdiği idealarıyla idea kavramını eşlediği için o da bir sonlu.
Tabii bir devlet ideası var orada. Devlet yani, şeyi.
Platon'un ideası dediğimiz zaman bile onda bir belirlilik var.
Belirlilik sonsuzlukta da var.
Hı-hı. O belirlilikten şu durumda kaçamaz. Evet, evet. Başka bir şey.
Platon'un ideaları...
Platon'un ideaları dediğinde de var.
Ama o evrensel
bütün... Sonluyu kapsaması...
...le birleştirdiği için var. Diyet olarak Platon'dan bahsettiği
zaman... Ben şeyi söylüyorsun anladım. Yani o Platon'daki hani devlet tanımı vesaire onları... İdea yapması ölçüsünde o şeyi biliyorsun.
Ne zaman ideası sonlu...
Belli birini yapmış olması bile ona bir sonluluk veriyor.
Bir süre sonra yok olacak anlamına gelebilir. Yani zamansal olduğu anlamına gelebilir. O öyle değil. Yani nesnellik orada o şeyi...
Sonuçta mı onu aldığı şey bir nesnelliğinden dolayı alıyor. Sonluyla sonsuzu birleştirdiği için...
Yine nesnellik, Platon'un ideasının nesnelliği sonsuz olmasını anlatıyor. Yani nesnellik özneden, tinden bu bağlantıda, tinden bağımsızlık anlamına geliyor. Yani bir insan devletin ideası için insanın bilinci gereksiz. Onu diyorduk. Doğal bilinç varlığı fiziksel ve tinsele sınırladığı zaman platonik ideayı anlayamıyor. Ve o yüzden metafiziği reddetmeye
başlıyor. Kavramın konuşuyor. Kendinde olması da bu demek. Yani.
Evet. Hegel buna nesnel olması. Düşünceler diyor. Yani Hegel en benimsediği
anlatı. Mantıklı olarak düşündüğümüz idealar için kavram ve realitenin birliği demiştik ya. Burada kavram değil ama realite sonluyu ifade etmiyor mu? Sonlu şeyleri.
O yüzden iddia var.
Kavram ve realitenin birliği dediğimizde o zaman ideayı oluşturan
Hegel'in sözlerine bakalım.
Realite sonluysa.
Tamam. Anladım dedim. Hegel'in realite ve nesnellik aynı
şey gibi.
Tabii realite ve nesnellik aynı şey değil. Yani ona
yani ideaların belirliliği diyebilir miyiz? Yani bu dünyada Platon'un idealar kuramına göre.
Yani bunların hepsine tek tek yanıt bulmamız gerekiyor, bulabiliyoruz. Yani burada eğer nesnellik kavramı yerine realiteyi geçirirsek ve realiteyle nesnellikten ayrı olarak fizikseli falan anlarsak yine Hegel'in dediğini yanlış anlamış olacağız. Realite, yani kavram ve realitenin platonik idea için en azından ben burada nesnellik dedim. Yani kavram ve nesnelliğin birliği. Nesnellik. Ve şu anda nesne ile ilgileniyorduk. Realitenin birliği dersek...
Başta öyle demiştik ama ya. Ama ve realitenin birliği demiştik. Realite, ama Hegel için demiştik yani. Biraz onu karıştırmıyor.
Realite, Hegel. Evet, o da deniyor.
Olgusallık olarak.
O da deniyor ama o zaman Platon ideasının öyle olduğunu söylemekte duraksamamız gerekir en azından. Çünkü Platon'un ideası şey değil. Eğer reallikle nesnellikten ayrı bir şey anlayacaksak doğru olmayacak.
Hayır, yani, nesnellikle çalıştığı için evet. Hem sonluyu hem sonsuzu birbirinde bulundurduğu için nesnellik.
için sonluluk ve sonsuzluk bağlantısı içinde irdelemiyoruz. Yani bunlar zaten sonluluk ve sonsuzluk çok geride kalan kavramlar. Yani burada nesnellik, bütün kavramlar o sonsuzluk bağlantısı içinde ve aynı zamanda belirli oldukları için sonluluk bağlantısı içinde duruyorlar ya da onları moment olarak kapsıyorlar. Yani burada bir zaman sorunu da yok. Realite ve kavram birliği de denebilir ama realiteyi şey olarak anlamamak koşuluyla zamanda sonluluk.
Realiteden olguları anlamıyoruz.
Anlamıyoruz. Realite kavram olarak anlıyoruz. Yani varlık mantığına düşen ve nitelik bölümüne ait bir kavram olarak. Ve Hegel bu bağlantıda olgusallaşmayı hep tikelleşmeyle bir görüyor. Ya da tikelleşme kavramın realizasyonudur dediği zaman orada kavramın belirlilik kazanmasını da anlatıyor. Yani olgusallaşma, edimselleşme olarak o zaman bağlantı değişiyor gibi geliyor. Yani olanak ve edimsellik bağlantısı var. Edimsellik potansiyeli ya da olanağı karşıtı olarak alıyor ve kavram belirlilik kazandığı zaman, yani tikelleştiği zaman edimselleşiyor dememiz çok bir şey değil.
Hayır, realite yerine daha iyi anlamak için.
Evet. Olmayacak herhalde. Yani kesin söylemeyeyim. Şu an onu daha önce tartışmadık fazla. Ama edimselliği olanakla bağlantılarsak yani öz olanın bir kategorisi. Edimsellik kategorisi şeye uygun değil. Kavram bölümüne fazla uygun değil. Varlık kategorisi uygun. Varlık alanı uygun. Varlık alanı dolaysız çünkü. Yani realite ve öz alanında her durumda şey var. Görelilik var ve sonluk alanı, öz alanı. Varlık alanı da sonluk alanı tabii. Yani ama öz alanı belirtik sonluk alanı. Görelilik alanı açıkça. Yani o görelilik alanı saltık olana en az uymayacak olan alan. O yüzden kavram ve Platon'un ideası kavram dedik genel olarak. Çünkü belli yani iyi
ideası. Yani bir yere ulaşmak için edimselleşme gerekiyor ya, o açıdan söyledim.
İdeaya neyin ulaşması?
Yani kavramın ideasına varmak için öyle bir zamanda oluyor bu. O açıdan edimselleşme olabilir mi dedim Ahmet'in
soyusuna. Evet, zaman girerse edimselleşme tabii ki. Yani tarih...
Gelişme diyoruz. Gelişme diyoruz, o edimselleşme.
Evet, tabii. Ama Platon'un iddiası, Hegel ideanın tür anlamına geldiğini söylüyor. Ya da genel olarak biçim olarak çevriliyor. İdea, kavram diyebileceğimiz şey. Örneklerine bakarsak, Platon'un kendi verdiği devlet ideası, iyi ideası, vesaire. Bunlar kavramlar. Ama Platonik ideanın en açık belirlenimi yine insandan insan bilincinden bağımsız olması. Yani iyi ideası her zaman olan bir şey. Yani zamanla ya da insan bilgisiyle koşullu değil. O yüzden dedik Platonik idea kavram olmanın yanında nesnelliği de kapsıyor. Bu eğer bunlar şey olursa, bu iki belirlenim, ideanın bu iki belirlenim, Hegel şey yapmıyor, bunu açmıyor. Ya gereksiz görüyor, ya okuyucuya belki biraz şey diye, yani saygısızlık olur falan diye düşünüyor. Yani, okuyucunun onu bildiği olduğunu varsayıyor.
Türü de dışsal bir şey olarak anlıyoruz ya çoğu kez.
Platon'da bildiğim kadarıyla zil olanın edimsele dönüşmesi gibi bir şeyden
yok,
söz etme yok.
Yok.
Bu Hegel'de. Hegel kavram ve realitenin birliğinden bahsederken, yani orada Nenin dediği şeye
değinerek
edimselleşme kavramında var olan bir şeyin gizil olarak edimselleşmesinden söz edilir.
Tamam. O erek aslında. Yani eğer Nenin'in söylemek istediği oysa, o zaman o edimselleşmek de ona orada kavramdan söz ediliyorsa özellikle artık o teleolojik bir süreç.
Tamam, erek dedi, erek geniş, o zaman deriz ki kavram, o ereği o zaman kavramına ulaşmak şeklinde de anlayabiliriz.
Bir daha.
Yani Yani ereği kavramı neyi kavramı? Erek o zaman dedin. Yani kavramı, kavramdan söz ederken. O erek o zaman dedin.
Evet.
Yani çok doğallıkla söyledim.
Edimselleşmenin
yani o zaman edimselleşmeyi kavramsallaşma olarak anlamamız lazım.
Edimselleşme yani şimdi bir plan düşünce sinemaya gitmeyi tasarlıyorsun. Bu bir tasar. Bu erek amaç diye düşünülebilir. Ve sinemaya gittiğin zaman bu şey oluyor. Realize olmuş oluyor.
Realize oluyor.
Gerçekleşmiş ya da olgusallaşmış oluyor. Bu edimselleşme değil. Edimselleşme daha farklı bir şey ve edimselleşme olanaktan yola çıkıyor. Yani
olgusallaşma.
O zaman o da buradaki anlamda erek değil.
Hangisi?
Yani
bir tasarın yerine getiriyor.
Kavrama varmaktan ziyade olgusallaşması kavramın evet. Ve tekilleşmesine daha yakın.
Tamam, tasarımın realize olması, onu mu diyorsun? Yani, yani bir planın yerine getirilmesi, olgusallaşma denebilir. Bir olguya dönüşüyor, bir plan, evet. Bir düşünce olgusallaşma. Edimselleşme bir olanaktan yola çıkış anlıyor.
Ama yani
bir kendinde de, yani sinema benim bilincimde kendinde olan bir şey değil. Şimdi bir bitkinin kendinde ya da potansiyel durumundan söz edebiliriz. Tohum ereksel ama aynı zamanda orada bir olanak kategorisi de var. Yani olanaktan başladığımız zaman edimselleşme. Ona realizasyon diyor dilimiz doğal olarak. Çünkü realizasyon orada geride çıkarsandığı için kapsanması, kullanılması meşru, geçerli. Teleolojik süreçlerde de edimselleşmeden ya da olgusallaşmadan söz etmek ikisi de uygun. Yani Hegel sürekli olarak realizasyondan söz ediyor ama edimselleşmede derse ona fazla itiraz etmek gerekmez ama edimselleşme yine de şey öz alanına ait ya da
bunların bence daha sağın kullanılmasında evet. Mantık açısından yani gündelik dilde kullanmak da pek bir şey olmuyor ama daha açık bağlantılarıyla konulması
bir hayal var. Benim Aziz'in öyle rastgele verdiği
karışabiliyor.
Sinemaya gitme örneğinde olduğu gibi orada ereğin edimselleşmesinden söz etmek çok doğru bir
değil.
Olmaz.
Olanak yok var. Yani niyet var. Amaç
var. Olgusallık, edimsellik ve erek. Evet. Nesnellik.
O zaman ideaya girer miyiz hatta ya?
Girelim.
Erek'le birlikte ideayı ilerletelim. Evet, mümkün olduğu kadar. Yani gerçekten daha kolektif olarak girmek çok daha iyi oluyor.